sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Darwinizmin kanlı ideolojisi faşizm, faşizm milyonlarca insana büyük acılar çektirmiş kanlı bir ideolojidir. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından tüm dünyada hızla yayılmıştır. Faşist ideoloji ilk olarak Almanya ve İtalya'da etkisini göstermiştir. Daha sonra da Yunanistan, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde faşist yönetimler kısa sürede iktidarı ele geçirmişlerdir. Faşist sistemde kavga, kaba kuvvet, şiddet, saldırganlık, kan dökücülük hakimdir. Başta bulunan faşist diktatör ve yönetici kadrolar, kurdukları milis organizasyonlar, gizli polis örgütleri ve faşist birliklerle toplum üzerinde terör estirmişlerdir. Üstelik faşist ideolojiyi eğitimden kültüre, dinden sanata, hatta insanların özel yaşamına dek hemen her alanda hayata geçirmişlerdir. Faşizmin başlattığı İkinci Dünya Savaşı ise insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olmuş ve ardında 55 milyon ölü bırakmıştır. Bugün faşizmi adı konmuş bir rejim olarak açıkça uygulayan devletler yoktur. Ancak bu duruma bakarak faşizmi geçmişte kalan ve bugün sadece tarih sayfalarında karşılaştığımız bir ideoloji olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Çünkü pek çok ülkede faşist ruha sahip iktidarlar, siyasi grup ve partiler vardır. Dolayısıyla faşizmde hala dünyanın birçok ülkesinde isim ve taktik değiştirerek etkin durumdadır ve insanlara benzer bir zulmü yaşatmaktadır. Üstelik gelecekte faşizmin daha da güçlenmesine imkan tanıyacak sosyal şartların gelişmesi de ihtimal dahilindedir. Bu yüzden faşizm hala dünya için bir tehlike olmaya devam etmektedir. Bu programla amaçlanan da faşizm tehlikesine dikkat çekerek benzer acıların tekrarının önlenmesinde bir vesile olmaktır. Faşizm terimi ilk olarak İtalya'da 1922-1944 yılları arasında iktidarda bulunan Benito Mussolini önderliğindeki yönetim tarafından kullanıldı. İtalya'nın ardından 1933 ve 1945 yılları arasında Almanya'da, 1939-1975 yılları arasında ise İspanya'da faşist partiler iktidardaydı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Güney Amerika ve diğer bazı az gelişmiş ülkelerde bu ideolojinin etkileri başladı. Bu ülkelerde kurulan diktatörlük benzeri rejimler de genellikle faşist olarak nitelendirildi. Bu noktada faşizmin tanımını genel hatlarıyla yapmakta ve bazı özelliklerine değinmekte fayda vardır. Faşizmin ana özelliği çatışma ve savaştır. Örneğin, faşist diktatörlerden Mussolini'ye göre faşizm barışseverlik doktrinini reddeder. Bu yönüyle faşizmin Darwinist temelli bir ideoloji olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Darwinizm, doğada güçlü olanın hayatta kalıp zayıf olanın elendiğini iddia etmektedir. Buna göre insanların da hayatta kalabilmek için daimi bir mücadele içinde olması şarttır. Bu fikirden yola çıkan faşizmde de bir milletin gelişiminin ancak savaşla mümkün olacağına inanılır. Barışsa gelişimi yavaşlatan bir unsur olarak görülür. Vladimir Jabotinsky, Siyonist Yahudiler arasında faşizmin temsilcisi sayılır. İsrail radikal sağının fikri öncüsü olarak kabul edilen Jabotinsky, 1930'lardaki bir açıklamasında faşist zihniyeti şöyle özetler. Günümüz ahlak kuralları içinde çocuksu hümanizmin etkisi yoktur. Dünya siyasal yaşamını şekillendirecek olgu sadece ve sadece güçtür. Komşusu ne kadar iyi ve candan olursa olsun ona inananlar aptaldır. Adalete inananlar da aptaldır. Adalet, bileği güçlü olanın ve bu bileği büyük bir ısrarla isteklerini gerçekleştirmek için kullananındır. Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi, faşizm aslında insanlığın Darwinizmin öngörüleri doğrultusunda orman kanunlarına göre düzenlenmesinin ideolojisidir. Müzik Faşizmin bir diğer özelliği ise ırkçılığa dayalı saldırgan bir milliyetçilik anlayışına sahip oluşudur. Bu anlayış insanın kendi milletini sevmesi ve onun için çalışması olarak özetlenebilecek ılımlı milliyetçilik anlayışından çok farklıdır. Faşizmin saldırgan milliyetçiliği kendi milletinin tüm diğer milletlere tahakküm etmesini, onları ezmesini, köleleştirmesini hedefler. Bu hayal uğruna kendi milletine büyük acılar çektirmekten de çekinmez. Zira faşizmdeki temel toplumsal politika bir fikri dayatma, mecburen kabul ettirmedir. Faşizm hem bireylerin hem de bütün olarak toplumun düşünce ve davranışını aynı doğrultuda biçimlendirmeyi amaçlar. Bu amaca varabilmek için her türlü propaganda yönteminin yanı sıra zor ve şiddete de başvurur. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşman ilan eder. Hatta Nazi Almanya'sında olduğu gibi geniş çaplı katliamlara kadar gidebilir. Tüm bunlar faşizmin oluşturduğu toplum yapısının ve siyasi rejimin çok kısa bir tarifidir. Ama asıl mesele faşizmin nereden doğduğunu, nasıl yaygınlaştığını ve kitleleri ardından nasıl sürüklediğini anlayabilmektir. Bunu anlamak önemlidir. Çünkü faşizm daha önce de vurguladığımız gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tarihe gömülmüş sanılsa da aslında hala varlığını sürdürmektedir. Faşizm sadece siyasi bir sistem değil, aynı zamanda bir kültürdür. Bu kültür geçmişte olduğu gibi Nazi Almanya'sı ve Mussolini İtalya'sı benzeri siyasi rejimler kurmasa da dünyanın dört bir yanında insanlara acılar çektirmeye devam etmektedir. Faşizm Avrupa kaynaklı bir ideolojidir. Dolayısıyla faşizmin kökenini incelemek için Avrupa tarihine bakmak zorunludur. Avrupa tarihinin elbette çok farklı aşamaları ve dönemleri vardır. Ancak en genel anlamda bakıldığında kültürel açıdan tüm Avrupa tarihini 3 temel kategoriye ayırabiliriz. Birincisi Hristiyanlık öncesi pagan yani putperest dönem. İkincisi Hristiyanlığın kültürel yönden Avrupa'ya hakim olduğu dönem ve üçüncüsü Hristiyanlık sonrası materyalist dönem. Son dönemi Hristiyanlık sonrası olarak nitelendirmemiz belki ilk başta garipsenebilir. Çünkü Avrupa toplumlarında din olarak Hristiyanlık halen ezici bir çoğunlukla kabul edilmektedir. Ancak burada kastedilen Hristiyanlığın zamanla Avrupa kültürünün önemsiz bir parçası haline getirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla şu anda çoğunluk tarafından yaşanan Hristiyanlık sözde bir Hristiyanlıktır. Materyalizmin devreye girmesiyle topluma yön veren asıl kurum ve kavramlar dinin değil materyalist felsefenin kabullerine göre belirlenmiştir. Nitekim 18. yüzyılda başlayan din karşıtı düşünce 19. yüzyılda materyalist felsefenin bilime ve düşünceye hakim olmasıyla zirveye çıkmıştır. 20. yüzyılsa materyalizmin kanlı sonuçlarının yaşandığı yüzyıl olmuştur. Bu üç döneme baktığımızda faşist kültürün birinci ve üçüncü döneme ait olduğunu görürüz. Yani faşizm putperest kültürün bir parçası olarak doğmuş ve sonra da materyalist kültürün bir parçası olarak yeniden hayata geçmiştir. İlk ortaya çıktığı dönemde de, yeniden canlandığı dönemde de tüm güzel değerlere savaş açmış, insanları dinin hoşgörü ve adaletinden uzaklaştırmıştır. Sonuçta oluşan tabloysa ülkelerin birbirlerini yıkıma uğrattığı dünya savaşları ve milyonlarca ölü olmuştur. Dünyada bugün farklı yöntem ve kılıklarla insanların karşısına çıkan faşist akımların tanınması, bunların gerçek kökeninin ve amaçlarının bilinmesi bu nedenle önemlidir. Kimi zaman dindar görünümüne bürünen faşizmin bu maskesinin indirilmesi de ayrıca gereklidir. Çünkü faşizm gerçekte tamamen hak dine karşı bir sistemdir. Bu programların amacı da faşizmin bu maskesini indirmek ve süre gelen faşizm tehlikesine dikkatleri çekmektir. Önümüzdeki programda faşizmin tarihsel gelişimini incelemeye devam edeceğiz ve Hristiyanlık öncesi Avrupa'ya kısaca göz atacağız. Faşizm yıllar boyunca kitleleri peşinden sürükleyen, insanlığa yıkım, zulüm ve savaş getiren sapkın bir ideolojidir. Geçen programda faşizmin kökeninin Hristiyanlık öncesi Avrupa'ya dayandığını belirtmiştik. Bu nedenle o dönemdeki Avrupa kültürünün incelenmesinde fayda vardır. Hristiyanlık öncesindeki Avrupa kültürünün en temel özelliği pagan inançlara, yani çok tanrılı dinlere sahip olmasıdır. Bu dönemde Avrupalılar ibadet ettikleri bu sahte ilahların kendilerine yol gösterdiğine ve yardım ettiklerine inanıyordu. Bunların en önemlileri arasında ise savaş tanrıları yer alırdı. Pagan inancında savaş tanrılarına gösterilen bu rağbet, bu kültürde şiddetin kutsal görülmesinin bir sonucuydu. Pagan kavimler birer barbar toplumuydular ve daimi bir savaş atmosferi içinde yaşıyorlardı. Kavim adına öldürmek, kan dökmek kutsal bir görev sayılıyordu. Pagan dünyasının en medeni devleti sayılan Roma bile insanların vahşi hayvanlara parçalatıldıkları ya da ölümüne dövüştürüldükleri arenaların diyarıydı. Roma'da bu vahşet kültürü hakimken Vandallar, Gotlar, Vizigotlar gibi kuzeyli barbar pagan kavimler çok daha vahşiydi. Bu kavimler bir yandan birbirlerini kırıp geçiriyor, bir yandan da Roma'yı yağmalamaya çalışıyorlardı. Yalnızca kaba kuvvetin geçerli olduğu pagan dünyasında bu kuvvetin her türlü kullanımı ahlaki sayılıyordu. Hatta burası ciddi bir ahlak kavramının bile var olmadığı bir dünyaydı. Pagan dünyasında bugünkü manada faşizm diyebileceğimiz bir sistemi uygulayan en somut örnek Yunan şehir devleti Sparta'ydı. Milattan önce 8. yüzyıl dolaylarında askeri bir devlet olarak kurulduğu bilinen Sparta, tam anlamıyla bir savaş ve şiddet devletiydi. Sparta'da katı bir eğitim sistemi kurulmuştu. Buna göre devlet bireyden çok daha önemliydi. Dolayısıyla insanların yaşamı devlete yararlı olup olmayacakları kıstasına göre belirleniyordu. Sağlıklı ve güçlü doğan Spartalı erkek çocukların yaşamları devlete adanırken, sağlıksız bebekler dağlarda ölüme bırakılıyordu. Sparta'da anne babalar oğlan çocuklarına 7 yaşına kadar bakmakta sorumluydu. Çocuklar bu yaştan 12 yaşına kadar 15 kişilik bir ekibin üyesi olurlar ve kurallara uymakta başarı gösterenler önderliğe seçilirdi. Çocuklar sadece spor yaparak vücutlarını güçlendirir ve savaşa hazırlanırlardı. Okuma yazma önemli sayılmaz, müzik ve edebiyata pek ilgi duyulmazdı. Çocukların öğrenmelerine ve söylemelerine izin verilen şarkılar sadece savaş ve şiddet konularını içeren şarkılardı. Nitekim faşizmin sanata, edebiyata ve eğitime önem vermeyerek sadece savaşçı ruhlu insanlar yetiştirmesi bir Sparta geleneğidir. Sparta hakkında en detaylı yorumları yapan düşünürlerin başında ünlü Yunan felsefeci Platon gelir. Platon, Sparta'daki faşist düzene hayran kalmış ve kitaplarında Sparta'yı örnek bir devlet modeli olarak göstermiştir. 20. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden biri olan Karl Popper, Platon'u açık toplumun ilk düşmanı ve baskıcı rejimlerin ilk ilham kaynağı olarak gösterir. Popper, Açık Toplum ve Onun Düşmanları adlı kitabında Platon'un Sparta'daki bebek cinayetlerini bile soğukkanlılıkla savunduğunu anlatmaktadır. Popper ayrıca Platon'un sakat ve hastaların elenmesi gerektiğini öne süren öjeni kavramının ilk teorik savunucusu olduğunu da belirtmektedir. Popper'ın açıklamalarına göre Platon, yönetici sınıfın kendisini üstün bir ırk olarak hissetmesi gerektiğini iddia etmektedir. Buna göre, askerlerin ırkı saf tutulmalı düşüncesiyle erkek bebek cinayetlerini açıkça savunmaktadır. Hatta, hayvanlardaki çiftleştirme yönteminin üstün insan ırkı yetiştirilmesi için de uygulanması gerektiğini öne sürmüştür. Savaşçı sporcularımız bekçi köpekleri gibi uyanık olmalıdırlar diyen Platon, sözlerine şöyle devam eder. Elbette bekçilik yapmak için doğal uygunlukları göz önünde bulundurulduğunda cesur bir gençle iyi besili bir köpek arasında fark yoktur. Platon bu görüşleriyle insanları bir hayvan türü olarak kabul etmekte ve çiftleştirme yöntemiyle insanların evrimleşeceğini ileri sürmektedir. İşte Platon'un bu görüşleri 19. yüzyılda Darwinizmle birlikte yeniden dünyanın gündemine gelecek, 20. yüzyılda da Naziler tarafından uygulanacaktır. Platon, Sparta'daki modeli savunurken faşizmin bir diğer yönünü, yani toplumun devlet tarafından büyük bir baskıyla yönetilmesi gerektiğini de savunmuştur. Platon'a göre bu baskı günlük hayata o kadar hakim olmalıdır ki insanlar devletin emirleri dışında hiçbir şeyi düşünemez hale gelmelidirler. Hatta kendi akıl ve iradelerini tamamen bir kenara bırakarak adeta beyinleri yıkanmış bir şekilde hareket etmelidirler. Bu düşünce ve uygulamalarıyla Spartalılar ve Platon faşizmin temel özelliklerini de ortaya koymuşlardır. İnsanları hayvan türü olarak gören bir anlayış, fanatik bir ırkçılık, savaşın ve çatışmanın yüceltilmesi, toplumun devlet baskısıyla ve beyin yıkama yöntemleriyle yönetilmesi. Benzer faşizm uygulamaları diğer bazı pagan toplumlarında da görülmüştür. Örneğin eski Mısır'ı yöneten firavunların kurduğu sistem bazı yönleriyle Sparta faşizmini andırır. Hazreti Musa döneminde Mısır'ı zalimce yöneten ve tarihi kaynaklarda 2. Ramses olarak adı geçen firavun ülkesindeki tüm Yahudi erkek çocukların katledilmesini emretmiştir. Mümin suresinin 29. ayetinde bildirildiğine göre firavun tüm halkına ''Ben size yalnızca gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum.'' diyerek totaliter bir telkinde bulunmuştur. Kendi pagan inancını reddederek Hazreti Musa'nın getirdiği hak dine inanan büyücülerini ise ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmekle ve idam etmekle tehdit etmiştir. Bu yönleriyle firavunun halkına uyguladığı baskı sisteminin faşist ideolojiyi hatırlattığı açıktır. Avrupa'ya hakim olan faşist pagan kültür 2. ve 3. yüzyıllarda Hristiyanlığın yayılmaya başlamasıyla birlikte kademeli olarak ortadan kalkmış oldu. Hristiyanlık tahrifatlara uğramıştı. Buna rağmen Hazreti İsa'nın insanlara tebliğ ettiği hak dinin temel ahlaki özelliklerini Avrupa toplumlarına taşıdı. Daha önceden şiddeti, çatışmayı kutsal ve meşru sayan, farklı kabilelerden, ırklardan ve şehir devletlerinden oluşan Avrupa önemli bir değişim geçirdi. İlk değişiklik, ırkçılık ve kabile savaşlarının ortadan kalkmasıydı. Hristiyanlıkla birlikte tek bir inanç, tek bir kültür ve hatta tek bir dil Avrupa'nın geneline hakim oldu ve pagan dünyanın çatışmaları ortadan kalktı. İkinci değişiklikse şiddet yerine barış, merhamet gibi kavramların kutsal hale gelmesiydi. Hristiyanlıkla birlikte insanların birbirlerine sevgi ve merhametle yaklaşmaları gerektiği Avrupa toplumları tarafından öğrenildi. Kan dökmenin Allah katında büyük bir suç olduğu gerçeği kabul edilir hale geldi. Üçüncü değişiklik, insanı bir hayvan türü gibi gören anlayışın ortadan kalkmasıydı. Spartalıların savaşçılarını bekçi köpekleriyle bir tutması, putperest toplumlarda yaygın olan animist inançların bir uzantısıydı. Animizm, doğaya ve doğadaki hayvanlara bir ruh atfedilmesi anlamına geliyordu. Dolayısıyla animizme göre bir insanla bir hayvan veya bir bitki arasında önemli bir fark yoktu. Dinin hakimiyetiyle birlikte bu batıl inanış da ortadan kalktı. İnsanın Allah'ın verdiği bir ruha sahip olduğu, hayvanlardan tamamen farklı bir varlık olduğu kavrandı. Dolayısıyla hayvanlarla aynı kanunlara tabi olamayacağı gerçeği Avrupa toplulukları tarafından iyice anlaşıldı. Buraya kadar anlatılanlarda dikkati çeken önemli bir nokta vardır. Günümüzde tüm toplumlar için hala bir tehlike teşkil eden faşizmin fikri dayanaklarının en önemlisi Darwinizm'dir. Darwinizm, az önce değindiğimiz pagan dünyasındakine benzer şekilde insan gelişmiş bir hayvandır demektedir. Bazı ırklar evrim sürecinde geri kalmıştır. Doğada kıyasıya bir mücadele vardır. Bu mücadelede güçlü olan kazanır, zayıf olan elenir gibi asılsız iddialar öne sürmektedir. İşte bu görüşleriyle Darwinizm 20. yüzyılda başta faşizm ve komünizm olmak üzere birçok zararlı ideolojiye destek vermiştir. Bu açıdan Darwinizm, söz konusu ideolojilerin neden olduğu zulmün ve vahşetin baş sorumlularındandır. Bu tehlikelerin farkında olarak gerekli çalışmaları yapmanın ve her zaman Kur'an ahlakına uygun davranmanın tüm inananların sorumluluğu olduğunu sakın unutmayın. Gelin siz de üzerinize düşeni yapın ve Kur'an ahlakının güzelliklerini insanlara anlatın. Faşizm Hristiyanlıktan önceki dönemde çok tanrılı bir din anlayışının hakim olduğu pagan sisteminde kök salmıştır. Ancak zaman içinde Hristiyanlığın Avrupa'da hakim olması üzerine faşizm geri çekilmek zorunda kalmıştır. Ne var ki Avrupa'daki pagan kültürü Hristiyanlık tarafından bastırılmasına rağmen tam olarak ölmemiştir. Çeşitli öğretilerle bazı tarikatları kullanarak ya da masonluk gibi gizli örgütler sayesinde yaşamaya devam etmiştir. Avrupa tarihinin 16. ve 17. yüzyıllarındaysa yeniden belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bazı Avrupalı düşünürler Platon veya Aristo gibi eski Yunan düşünürlerinin kitaplarından etkilenmişlerdi. Böylece pagan dünyasının kavramları yeniden Avrupa'ya taşınmaya başlamıştı. Neopaganizm yani yeni paganlık denebilecek olan bu akım çok uzun bir süreç sonucunda giderek güçlenmiştir. Öyle ki 19. yüzyılda Hristiyanlığa karşı üstün gelerek Avrupa'yı fikren tekrar etkisi altına almıştır. Neopaganizmin ilk öncüleri humanistler olarak bilinen düşünürlerdir. Bu kişiler eski Yunan kaynaklarından etkilenerek Platon, Aristo gibi düşünürlerin pagan felsefelerini benimsemiş ve yaymaya çalışmışlardır. Hümanizm kavramıyla ifade ettikleri inanışsa Allah'ın varlığını ve insanın Allah'a karşı sorumluluğunu göz ardı etmektedir. Zira hümanizm insanı tek başına üstün ve yüce bir varlık olarak tarif eden sapkın bir felsefedir. Hümanizmin etkileri 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkan aydınlanma felsefesiyle daha ileri boyutlara varmıştır. Aydınlanma felsefecileri eski Yunan'da gelişmiş bir felsefe olan materyalizmi benimsemiş ve hararetle savunmuşlardır. Paganizmin yeniden doğuşu, aydınlanma felsefesinin siyasi sonucu olarak kabul edilen Fransız devriminde çok belirgin bir şekilde ifade edilmişti. Fransız devriminin kanlı terör dönemine liderlik eden Jacobenler, Hristiyanlık yerine paganizmi benimsiyordu. Hristiyanlığa karşı da büyük bir nefret körüklüyorlardı. Devrimin en ateşli günlerinde Jacobenlerin yoğun propagandası sonucunda yaygın bir Hristiyanlıktan çıkma hareketi gelişti. Hatta bunun yanı sıra Hristiyanlık yerine pagan sembollere dayalı yeni bir akıl dini ortaya atıldı. Bu gelişmenin çarpıcı bir sonucu ünlü Notre Dame Kilisesi'nin aklın tapınağına dönüştürülmesiydi. Kilisenin duvarlarındaki Hristiyan figürleri sökülmüş ve orta yere akıl tanrıçası olarak tanımlanan bir kadın heykeli yani pagan bir put yerleştirilmişti. Pagan kültürü işte bu şekilde yeniden doğmuştu ve Avrupa'ya fikren hakim olmaya başlamıştı. Bu gelişmeler pagan dünyasına ait bir sistem olan faşizmin de yeniden doğuşunun yolunu açıyordu. Nitekim eski Yunan şehir devleti Sparta'da uygulanan faşist sistemin bir benzeri olan Nazi Almanya'sı bu pagan kültüre dayanacaktı. Ancak 18. yüzyıl sonundaki Fransız devriminden 20. yüzyıl başındaki Nazi Almanya'sına gitmek için bazı önemli kültürel değişiklikler gerekiyordu. Bu değişiklikler de 19. yüzyıldaki bazı düşünürler tarafından gerçekleştirildi. Bunların en önemlisi ise Charles Darwin'di. Müzik Pagan dünyasına ait olan batıl inançlardan biri 18. ve 19. yüzyılda yeniden Avrupa'ya taşındı. Bu inanç tüm canlıların tesadüfler sonucunda ve birbirinden türeyerek oluştuklarını öne süren evrim teorisiydi. Paganlar Allah'ın varlığının farkında olmayan, bunun yerine kendi uydurdukları pek çok sahte ilaha tapınan kişilerdi. İşte bu kişiler canlılar nasıl var oldu sorusuna evrim diye cevap vermişlerdi. İlk kez eski Sümer yazıtlarında rastlanan evrim kavramı asıl olarak eski Yunan'da şekillendi. Thales, Anaximandres ve Empedokles gibi pagan felsefeciler canlıların hava, ateş ya da su gibi cansız maddelerden kendiliğinden oluştuklarını iddia ettiler. Örneğin Thales uzun süre Mısır'da bulunmuştu. Mısırlılar Nil Nehri çekildiğinde ortalığa yayılan kurbağaların çamurdan oluştuklarını sanıyordu. Thales de bu hurafeyi kabul etmiş ve üzerine bir takım mantıklar yürüterek tüm canlıların kendiliğinden oluşabildiğini ileri sürmüştü. Elbette ki Thales bu iddiaları ileri sürerken deneye veya gözleme değil sadece mantık yürütmeye dayanıyordu. Thales'in bir öğrencisi olan Anaximandres de evrim teorisini geliştirmiştir. Onun Batı düşünce hayatına soktuğu iki büyük maddeci anlayış vardır. Birincisi evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiğidir. İkincisi ise Thales döneminde yavaş yavaş şekillenmeye başlayan canlıların birbirlerinden evrimleştikleri fikridir. Hatta Anaximandres'in Doğa ismini taşıyan klasik şiiri evrim teorisinin anlatıldığı ilk yazılı eserdir. Kısacası Darwinizmin iki temel unsurundan biri, yani canlıların tesadüflerle birbirlerinden türedikleri varsayımı doğrudan pagan felsefesinin ürettiği bir iddiaydı. Darwin'in teorisinin ikinci önemli unsuru olan yaşam mücadelesi kavramı da yine pagan kökenliydi. Pagan düşünürler tarafından deneye ve gözleme değil, soyut akıl yürütmeye dayanılarak ortaya atılan evrim fikri 18. yüzyıl Avrupa'sında yeniden yankı bulmuştur. Pagan düşüncesindeki evrim fikri büyük varoluş zinciri olarak tanımlanmıştır. Evrim teorisinin ilk öncüleri olan Buffon ve Lamarck gibi Fransız bilim adamları işte bu kavramdan etkilenmişlerdir. Buffon'dan Lamarck'a geçen evrimci anlayış, ondan da Charles Darwin'e miras kalmıştır. Charles Darwin'in dedesi olan Erasmus Darwin de pagan inançlara sahip bir evrimciydi. Aynı zamanda üstad mason olan Erasmus Darwin'in Fransa'daki Jacobenlerle yakın bağlantısı vardı. Din düşmanlığını bir numaralı görev haline getiren Masonik Illuminati örgütüyle de çok yakındı. Kurduğu 8 dönümlük botanik bahçede yaptığı araştırmalarla Darwinizme temel teşkil edecek mantıkları geliştirmişti. Erasmus Darwin'in kitabına isim olarak kullandığı doğa tapınağı kavramı ise gerçekte sahip olduğu pagan inancın bir ifadesiydi. Doğanın yaratıcı bir güce sahip olduğuna inanan eski pagan inançların bir tekrarıydı bu. Evrim efsanesi Charles Darwin'in 1859 yılında yayımlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıyla Batı dünyasının gündemine geldi. Darwin, Bununla ve İnsanın Türeyişi isimli kitabıyla Hristiyanlıkla birlikte Avrupa'dan silinmiş olan bazı pagan kavramları yeniden gündeme getiriyordu. Hem de bunları bilim kılıfı içinde meşrulaştırıyordu. Darwinizmin meşrulaştırdığı ve sonradan faşizmin doğuşuna zemin hazırlayacak olan pagan kavramlardan ilki ırkçılıktı. Darwin doğadaki bazı ırkların diğerlerine göre kayırılmış, yani üstün olduğunu iddia ediyordu. Bu iddiasının insan ırklarına bakan yönünü ise İnsanın Türeyişi adlı kitabında açıkladı. Darwin'e göre Avrupalı beyaz ırklar, zenciler, Asyalılar, Türkler gibi ırklara göre üstündü ve onları köleleştirebileceklerdi. Meşrulaşan ikinci pagan kavramsa kan dökücülüktü. Darwin, doğada büyük bir yaşam mücadelesi olduğunu ileri sürmüştü. Her ırkın veya bireyin kendi çıkarları için diğerlerini saf dışı etmesinin de çok doğal olduğunu iddia etmişti. Darwinizm üçüncü olarak da insanların biyolojik ıslahı yani öjeni kavramını yeniden gündeme getiriyordu. Darwin, türlerin kökeninde bölümler boyunca hayvan ırklarının ıslahından söz etmiş, İnsanın Türeyişi adlı kitabında ise insanların da bir hayvan türü olduğunu savunmuştu. Nitekim kısa süre sonra Darwin'in kuzeni Francis Galton, amcasının bu iddialarını bir adım ileri götürecekti. Galton, çağdaş öjeni teorisini ortaya atacaktı. Öjeniyi resmi politika olarak uygulayan ilk devletse Nazi Almanya'sı olacaktı. Darwin'in teorisi ilk başta sadece biyoloji bilimini ilgilendiren bir kuram gibi görünse de gerçekte yepyeni bir sosyal ve siyasi anlayışın temelini oluşturuyordu. Nitekim bu gerçek kısa zamanda belirginleşti ve Darwinizmin kurduğu bu yeni anlayışa sosyal Darwinizm adı verildi. Ve sosyal Darwinizm bugün pek çok tarihçinin kabul ettiği gibi faşizmin ve Nazi ideolojisinin en önemli dayanağını oluşturdu. ...19. yüzyılda kök salan çağdaş faşizm, insanlara din tarafından öğretilen güzel ahlaka karşı çıkmaktır. Zira faşizm, paganların ırkçı, kan dökücü, zalim kültürünü yeniden uyandırmak isteyen ideologların bir ürünüdür. Fransız devrimiyle başlayan neo-pagan akım, Friedrich Nietzsche ile şekillenmiş ve oradan da Nazi ideolojisine aktarılmıştır. Charles Darwin, Francis Galton ve Ernst Haeckel gibi evrimcilerse Allah'ın varlığını inkar ederek tüm hayatı bir yaşam mücadelesi gibi göstermişlerdir. Böylece ırkçılığı meşrulaştırarak yükselen bu yeni putperestliğe sözde bilimsel bir destek vermişlerdir. Bu temeli atanlardan biri olan Alman filozof Nietzsche, Hristiyanlıktan ve İslam, Yahudilik gibi diğer ilahi dinlerden nefret ediyordu. Eski Yunan'ın pagan kültürüne ise hayranlık duyuyordu. Nietzsche'ye göre dinin beraberinde getirdiği şefkat, merhamet, tevazu, sevgi gibi kavramlar terk edilmeli ve bunun yerine savaşçılığı, acımasızlığı kabul eden sözde üstün insan ahlakı gelişmeliydi. Nietzsche aynı zamanda ırkçıydı. İnsanların bir kısmının üstün insan olduğunu, diğerlerinin bunlara hizmet ve itaatle sorumlu olduğunu savunuyordu. Dahası bu sözde üstün insanların kuracağı aristokratik bir dünya düzenini savunuyordu. Nietzsche'nin bu teorisi Hitler'in orduları tarafından 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla uygulamaya konacaktı. Nietzsche'nin etkisi İtalya'da da büyük olmuştur. Faşist diktatör Mussolini'nin de konuşmalarında Nietzsche'ye atıflar yaptığı ve onun kitaplarından etkilendiği tarihçiler tarafından belirtilmiştir. Darwin'in sapkın fikirlerini insanlara telkin eden Nietzsche, dinsizliğin insanları ve toplumları sürükleyeceği karanlık dünyayı en iyi şekilde temsil etmektedir. Nietzsche'nin yaşamı da bu yönden ibret vericidir. 44 yaşındayken bir akıl hastalığına yakalanmış ve giderek ilerleyen bu hastalık sonucunda tamamen delirerek ölmüştür. 1902 yılında Möbius adlı bir doktor insanlara Nietzsche konusunda dikkatli olmaları gerektiğini çünkü fikirlerinin hastalıklı bir beynin ürünü olduğunu duyurmuştu. Ne var ki Almanlar bu hastalıklı beynin hastalıklı felsefesine itibar etmiş ve böylece Nazi Almanya'sı doğmuştur. ...20. yüzyıl faşizminin temellerini kuran 19. yüzyıl ideologlarından biri de... ...öjeni teorisinin kurucusu olarak bilinen Francis Galton'dır. İlk olarak eski Yunan'da Platon tarafından ortaya atılan öjeni, Hristiyanlığın hakimiyetiyle birlikte tarihin tozlu raflarına kalkmıştı. Bu sırada Charles Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabını yayımladı. Darwin kitabının ilk bölümlerini hayvan yetiştiriciliği konusuna ayırmış, verimli inek veya at cinsleri türeten yetiştiricilere dikkat çekmişti. Daha sonra da İnsanın Türeyişi adlı kitabında bu yöntemlerin insanlar üzerine uygulanabilir olduğunu ileri sürmüştü. Darwin'in açtığı öjeni yolunu genişleten kişi ise Darwin'in kuzeni Francis Galton oldu. Öjeni, insanları bir hayvan türü olarak gören, dolayısıyla hayvanlar için geçerli kuralları insanlara uygulayan bir zihniyetin ürünüdür. Öjeni'ye göre bir toplumdaki sakatların ve hastaların çoğalması önlenmeli, gerekirse bunlar öldürülmeliydi. Sağlıklı bireylerse bolca çiftleştirilerek sağlıklı ve güçlü nesiller oluşturulmalıydı. Galton, üstün ırkla aşağı ırkların karışmasının engellenmesi için yasal tedbirler uygulanması gerektiğini de savunuyordu. Galton'a göre evlilikler bu amaca göre yasayla düzenlenmeliydi. O zaman bir süre sonra çok üstün bir insan ırkı üretilebilecekti. Sonunda İngiltere'de kurulan öjeni dernekleri toplumdaki sakatların sterilize edilmesi yani kısırlaştırılması gerektiğini savunmaya başladı. Öjeni, İngiltere'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de kendine taraftarlar buldu. 1920'li ve 30'lu yıllarda Amerika'daki evrimci çevreler öjeni konusunda büyük bir propaganda yürüttüler. Hatta bazı eyaletler sterilizasyon yasaları olarak bilinen ırkçı kanunlar çıkardılar. Bu kanunlar bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz karası bir ırkçılık örneği olarak kabul edilmektedir. Dahası, öjeni teorisinin bilimsel gerçeklere tamamen aykırı olduğu da kabul edilmektedir. 2000'li yıllarda çıkarılan insan genom haritası, farklı insan ırkları ve bireyleri arasındaki genetik farkın çok çok küçük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu proje, böyle farklılıklara dayalı bir üreme politikası geliştirmeye çalışmanın da çok saçma olduğunu göstermiştir. İnsan ırklarını Allah eşit olarak yaratmıştır. Allah, Hucurat suresinin 13. ayetinde insanlara şöyle seslenmektedir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Zayıf ve kalıtsal yönden hasta olan insanlara karşı uygulanacak çözüm, onları birer hayvan gibi sterilize etmek değildir. Çözüm, şefkat ve merhametle onları tedavi etmek, korumak ve kollamak olmalıdır. Bunun tam tersini savunan ve uygulayan toplumların karşılaştığı vahşetse asıl olarak Almanya'yı incelediğimizde ortaya çıkmaktadır. Darwin'den Nazilere uzanan yolda incelememiz gereken son isim zoolog Ernst Haeckel'dir. Haeckel 20. yüzyılın başında Almanya'nın en ünlü Darwinisti ve en fanatik öjeni taraftarıdır. Haeckel, Darwin'den etkilenerek bazı embriyo çizimleri yapmıştır. Ancak sonradan bu çizimlerde kasıtlı çarpıtmalar yaptığı ve iddialarının gerçekte bir bilim sahtekarlığından başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır. Haeckel, bilimi Darwinizme uydurabilmek için sahte deliller yapan bir şarlatandır. Haeckel'in sahte biliminin bir diğer örneği ise öjeni teorisidir. Haeckel, Charles Darwin, Francis Galton ve Leonard Darwin gibi isimlerden devraldığı öjeni teorisini daha da ileri götürmüş ve eski Yunan'daki Sparta modeline geri dönmeyi önermiştir. Yani çocuk katliamlarına. Haeckel, Wonders of Life adlı kitabında sakat doğan bebeklerin hiç vakit yitirilmeden öldürülmesini savunmuştur. Bu bebeklerin henüz bir bilince sahip olmadıklarını ileri süren Haeckel, bunun bir cinayet sayılmayacağını iddia etmiştir. Haeckel, sadece sakat doğan bebeklerin değil, toplumun sözde evrimine engel olan tüm hasta ve sakat insanların evrim yasaları gereğince ayıklanmasını istemiştir. Hastaların tedavi edilmesine karşı çıkmış, bu tedavinin doğal seleksiyonu engellediğini ileri sürmüştür. Haeckel'in teorisini kurduğu bu vahşet, Nazi Almanyası tarafından uygulamaya konacaktı. Naziler, iktidara geldikten kısa bir süre sonra resmi bir öjeni politikası başlattılar. Alman toplumu içindeki akıl hastaları, sakatlar, doğuştan körler ve kalıtsal hastalıklara sahip olanlar özel sterilizasyon merkezlerinde toplandılar. Bu kişilere Alman ırkının saflığını ve evrimsel ilerleyişini bozan parazitler olarak bakılıyordu. Nitekim bir süre sonra toplumdan soyutlanan bu insanlar Hitler'den gelen gizli bir talimata göre öldürülmeye başlanacaktı. Faşizmin bu vahşetinin temel nedeni güce tapınma felsefesine dayanmasıdır. Faşizmde tek kutsal değer güçtür. Güçlü olan haklıdır. Güçlü olan üstün gelmeye, zayıfları ezmeye hak sahibidir. Faşistler güçlü olanlara hayranlık duyar, zayıflara karşıysa nefret ve aşağılama hisleri beslerler. Savaşmak, kan dökmek, acımasız ve gaddar olmak bu sapkın ahlakın temel prensipleridir. Bu sapkın ahlakın karşısındaysa Allah'ın bize din yoluyla öğrettiği güzel ahlak yer alır. Tarih boyunca pek çok peygamberle ve sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an gibi kutsal kitaplarla insanlara öğretilen bu ahlaka göre önemli olan kavram güç değil, haktır. İnsanlar güçlerine göre değil, Allah'ın bildirdiği hak olana uyup uymamalarına göre değerlendirilirler. Güçlü olan, zayıfları ezmekle, onlara tahakküm etmekle değil, onlara karşı şefkat ve merhamet göstermekle sorumludur. İnsanın görevi acımasız ve gaddar olmak, kan dökmek değil, bilakis müşfik ve barışçı olmak, zayıfları kollamaktır. Bunun Allah'ın hoşnut olacağı bir ahlak olduğunu unutmayın, siz de bu ahlakı yaşayın ve başkalarına anlatın. XX. yüzyılın ilk faşist rejimini İtalya'da Benito Mussolini kurmuş, onu Hitler Almanyası ve Franco İspanyası takip etmiştir. Böylece Avrupa 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından faşist ideolojiyle yüz yüze gelmiştir. 1930'lu yıllarda faşizm popüler bir siyasi ideoloji olmuş, pek çok ülkede irili ufaklı faşist partiler kurulmuştur. Hatta faşistler Avusturya ve Polonya'da da iktidarı ele geçirmiş, böylece tüm Avrupa bu akımdan etkilenmiştir. Faşizm, genelde ülkenin içinde bulunduğu kaos ve istikrarsızlıktan faydalanılarak halka kabul ettirilmiştir. Ayrıca insanlara kurtarıcı bir ideoloji ve sistem gibi tanıtılmıştır. Faşist iktidarın kurulmasından sonra ise halk hem baskı ve korkuyla hem de beyin yıkama yöntemleriyle kontrol altında tutulmuştur. Bu noktada faşizmin yeşerdiği zeminin toplumsal bunalımlar olduğuna dikkat çekmekte fayda vardır. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nın bitişi faşizmin köklenmesi için gerekli olan zemini hazırlamıştır. Çoğu ülke savaştan yenik ve harap çıkmanın getirdiği eziklik ve yıpranmış ruh hali içindeydi. İnsanlar eşlerini, çocuklarını, yakınlarını ve sevdiklerini savaş nedeniyle kaybetmişlerdi. Ülkenin problemleriyle ilgili olarak siyasi partiler çaresizdi ve üstelik kendi içlerinde de çekişmekteydi. Örneğin İtalyan faşizminin iktidara gelişini kolaylaştıran en önemli faktör, 1. Dünya Savaşı sonrası ülke halkının karşı karşıya kaldığı sefaletti. Savaş sonucunda 600 binden fazla insan ölmüştü. Yarım milyon kadar insan sakat kalmıştı, ekonomik bunalım ve işsizlik vardı. İtalyan halkı da görkemli zaferlere ve şatafatlı günlere özlem duyuyordu. Geçmiş çağlardaki büyük İtalya, yani Roma İmparatorluğu hasretle anılıyor ve eski Roma toprakları üzerinde hak iddia ediliyordu. Ayrıca dünya üzerinde söz sahibi olan büyük ülkelere karşı da rekabet hissi duyuluyordu. Tıpkı İtalya'da olduğu gibi Almanya'da da Nazizmin yerleşmesinde sosyal, politik ve ekonomik bunalımlar başrolü oynadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Almanya'da yenilginin getirdiği hayal kırıklığına işsizlik ve mali kriz de eklendi. Enflasyon dünya tarihinde eşine az rastlanan bir rakama fırladı. Almanlar kırılan onurlarını tamir etmek ve tekrar normal standartta bir hayat sürmek istiyorlardı. Nazizm bu vaatle ortaya çıkacak ve destek toplayacaktı. İspanya'daki faşizm öncesi zemin de diğerleriyle büyük benzerlikler gösteriyordu. 19. yüzyılın başlarında İspanya'nın Amerika'nın her iki yakasındaki sömürgelerini kaybetmesi ülkede büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştı. 20. yüzyılın başlarında ise ekonomisi bitip tükenmişti, soylulara tanınan ayrıcalıklar ülkede büyük haksızlıklara yol açıyordu. İspanyol halkı da geçmişteki büyük ve güçlü İspanya'ya büyük özlem duyuyordu. Faşizme yol açan diğer bir etkense kitlelerin cehaletidir. Avrupa'yı kasıp kavuran 1. Dünya Savaşı ile birlikte eğitimde de büyük bir gerileme yaşanmış, pek çok eğitimli genç insan savaş alanlarında ölmüştür. Bu durum toplumun genel kültür düzeyini düşürmüştür. Dolayısıyla faşizme destek verenler, onun adına mücadele edenler ve onun saldırgan politikalarına alet olanlar genellikle bu cahil insanlardır. Çünkü faşizmin temel fikri dayanakları ırkçılık, romantik milliyetçilik, şovenizm, hayalperestlik gibi söylemlere dayanır. Bunlar da ancak cahil insanlar tarafından geniş çapta kabul görebilecek olan son derece sığ ve basit kavramlardır. Kendilerini her yönden çıkmazda gören ve basit bir çözüm arayan bu kitleler adeta can simidi bulmuşçasına faşist liderlere sarılmışlardır. Faşizm öncesi koşullar incelendiğinde gerçekten de halkların bu psikolojiye sahip olduğu görülür. Nitekim faşistler de iktidarı halkın bu psikolojisine yönelik yöntemler kullanarak ele geçirmişlerdir. Faşizm ilk başarısını İtalya'da kazanmıştır. İtalya'da faşizme geçişi şöyle özetlemek mümkündür. İtalya'daki toplumsal gerilimi ve sistem arayışını fırsat bilen Mussolini, savaşın bitmesinden sonra eski askerleri, işsizleri ve üniversite öğrencilerini bir araya topladı. Mussolini, yandaşlarını kara gömlekliler olarak bilinen yarı askeri bir yapı içinde örgütledi. Kara gömleklilerin yöntemleri şiddete dayanıyordu. Rakip gördükleri gruplara karşı sokak saldırıları düzenliyorlardı. Roma usulü selam tarzlarıyla, şarkılarıyla, üniformalarıyla, slogan ve resmi geçitlerle cahil ve umutsuz halk üzerinde duygusal bir heyecan meydana getirdiler. Kısa bir süre içinde İtalyan faşistleri idareyi ellerine aldılar. Mussolini bir süre sonra diğer bütün siyasi partileri kapattırdı. Muhalefet liderlerinin bir kısmı yurt dışına çıktı, bir kısmı da hapse atıldı. Hitler de benzeri yöntemlerle iktidara geldi. Naziler rakiplerine karşı korku salarak güçlendiler. Sonunda Nazi Partisi parlamentonun önemli partilerinden biri haline geldi. 30 Ocak 1933 günü Hitler başbakanlığa atandı. Buna mecbur kalınmıştı. Çünkü Nasyonal Sosyalist Hareket tehlikeli bir biçimde kuvvetini artırıyordu. Hitler Mart ayında yeni bir seçime gitti. Bu seçimde Naziler faşist iktidarların tümünün yaptığı gibi korkutma, sindirme ve hile yollarına başvurdular. Böylece hem yürütme hem de yasama gücü Hitler'in eline geçmiş oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı da Hitler'deydi. Böylece Nazi baskısı Almanya'da yaşamın her sahasına girdi. Gerek İtalyan faşizminde gerekse Nazi Almanyası'nda dikkat çeken belirgin bir özellik vardır. Faşizm, toplumun beynini yıkamayı amaçlayan bir sistemdir. Bunun iki temel yöntemi ise eğitim ve propagandadır. Gerçekten de Hitler propaganda silahını etkili biçimde kullandı. Örneğin Nazi propagandasıyla ilgili filmler yaptırıldı. Filmlerden bir tanesinde Hitler adeta kutsal bir kişi olarak sembolize ediliyordu. Nazilerin pagan ideolojisi övülüyor ve topluma bu filmler vasıtasıyla empoze ediliyordu. Yalnızca Hitler değil, bütün faşistler propaganda silahını ustaca kullandılar ve halkı yönlendirmeyi başardılar. Faşizmin toplumun beynini yıkama çabasının ilginç göstergelerinden biri de Nazi Almanyası'nda görülen toplu kitap yakma törenleridir. Bu törenlerin ilki 10 Mayıs 1933 tarihinde gerçekleşti. Alman üniversite öğrencileri Berlin ve Almanya'nın diğer şehirlerinde toplanıp Alman olmayan fikirlerle dolu kitapları yaktılar. Binlerce kitabı çevresinde Nazi selamı vererek, Nazi marş ve şarkıları söyleyerek ateşe attılar. Kitap yakmak, faşist yönetimlerin belirgin özelliklerinden birinin göstergesidir. Faşist devlet sadece kendi ideolojisinin öğrenilmesine izin verir. Bunun dışında hiçbir insan herhangi bir başka fikre sahip olmamalıdır. Bu nedenle eğitim sistemi de tamamen faşist devletin ideolojisine yönelik olarak kurulmuştur. Yine faşist rejimlerin uyguladıkları ortak taktiklerden biri de halkı ve de özellikle gençleri eğitimde aldatıcı bir politikayla yönlendirmeleriydi. Toplumdan gerçek tarihi gizliyor, bunun yerine kendileri tarafından düzenlenmiş hayali bir tarih öğretiyorlardı. Bundaki amaçsa halkı faşist idealler tarafında birleştirebilmekti. Ayrıca onları faşist politikalar konusunda şevklendirecek, faşizme daha da bağlanmalarını sağlayacak bir kültür oluşturmaktı. Öğrenim kademelerinde gerek tarih, gerekse felsefe tamamen faşist devlet tarafından düzenleniyordu. Beyinler sezdirilmeden faşist ideolojiyle yıkanıyor, bunun dışındaki tüm fikirlere sansür uygulanıyordu. Almanya'da ve İtalya'da faşist ideolojinin olumsuz etkileri açıkça görülmektedir. Eğitimden kültüre, dinden sanata, devlet yapısından askeri sisteme kadar hemen her alanda faşist öğretiler etkili olmuş ve insanlara savaş ve zulmü getirmiştir. Mussolini'nin kendisi gibi bir Darwinist faşist olan Hitler'le birlikte sebep oldukları savaşın faturası son derece ağırdır. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en yıkıcı, en ölümcül savaşı olarak tarihe geçmiştir. Ancak yaşanan acılar insanlara çok büyük bir tecrübe kazandırmıştır. Tarihin tekerrürünü önlemek için ilk yapılması gereken şeyin Darwinizmle ve Darwinist liderlerle mücadele etmek olduğu anlaşılmıştır. Siz de Darwinizmin dünyaya getirdiği belaları anlatarak insanların bu konuda bilinçlenmelerine yardımcı olun. Bunun her vicdan sahibi insanın üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu sakın unutmayın. XX. yüzyılın tarihi, faşizmin insanlığa getirdiği kan ve acının örnekleriyle doludur. Bunun mimarları ise psikolojik bozukluklarıyla bilinen faşist diktatörlerdir. Barışa, dostluğa, kardeşliğe, uzlaşmaya ve hoşgörüye karşı olan faşist sistemlerdeki en önemli unsur faşist liderdir. Hitler, Mussolini veya Franco rejimleri bunun en açık örneğidir. Bu diktatörler için kullanılan Führer, Duce ve Caudillo gibi sıfatlar yanılmaz lider anlamına gelmektedir. Nitekim her üçü de iktidarı tamamen kendi inisiyatifleriyle yönetmişlerdir. Örneğin Duce her zaman haklıdır sözü 20'li ve 30'lu yıllarda tüm İtalya'da yankılanmış bir slogandır. Faşizmde liderin karizmasının korunması ve halk tarafından da kabullenilerek güçlendirilmesi için o kişiye adeta ilahi bir güç atfedilir. Faşist liderin kutsal gösterilmesi için de çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlardan bir tanesi ülkenin her yanında faşist liderin heykellerinin ve dev posterlerinin bulunmasıydı. Bunun insanlar üzerinde büyük bir psikolojik etkisi oluyordu. Halk sürekli olarak faşist liderin güç ve kontrolünü üzerinde hissediyor, adeta her an onun tarafından izlendiği düşüncesine kapılıyordu. Faşist lideri insanüstü göstermeye yönelik propaganda yöntemleri Mussolini ve Hitler döneminde görüldüğü gibi bugün çağdaş faşistler tarafından da kullanılmaktadır. Irak'ın faşist diktatörü Saddam Hüseyin bunun bir örneğidir. Faşist Irak'ta sokaklar ve caddeler yıllardır Saddam'ın dev posterleriyle donatılmaktadır. Bu dev posterlerde Saddam hep farklı kimliklerle insanların karşısına çıkmaktadır. Kırlık alanlarda bir çiftçi, fabrikalarda işçi, kışlada asker olarak halkına varlığını hissettirmekte, bu şekilde her şeyi gören ve bilen bir varlık izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Gerek Nazi Almanyası'nda gerekse İtalya'da rejimlerin ardında büyük bir halk desteği olmuştur. Bu destekse faşist rejim tarafından çeşitli yöntemlerle üretilmiştir. Faşist rejimler halklarını sadece baskıyla susturan otoriter rejimler değil, aynı zamanda onları belirli bir amaç uğrunda motive eden totaliter rejimlerdir. Bu totaliter sistemde kitleleri faşist ideolojinin etrafında toplayan en önemli unsursa aşırı duygusallıktır. Tarihteki kavram ve olayları duygusal olarak değerlendiren insanlar çok kolay yönlendirilir, provoke edilebilir ve suç işleyebilir yapıdadırlar. Bu kişiler şayet kendilerinden istenen zalimce eylemlerin kendi ırklarının üstünlüğü gibi sözde kutsal bir amaç için olduğuna ikna edilirlerse her şeyi yapabilirler. İşte bunun farkında olan faşist rejim kitlelerin duygusal bir coşku ve ajitasyon içinde tutulmasına gayret eder. Bu nedenle faşist rejimlerde kitlesel gösteri, yürüyüş, toplantı ve törenlere büyük önem verilmiştir. Hedef, sürü halinde tek tip bir topluluk oluşturmak ve bu topluluğa hükmetmektir. Sanki ilahi bir güce ibadet eder gibi bu insanlar büyük bir heyecan ve coşkuyla faşist ideallere kendilerini adarlar. Yazılan, haykırılan, defalarca tekrarlanan sloganlar, çığlıklar, marşlar, selamlar, faşist ayinlerin önemli bir bölümünü oluşturur. Ancak bu noktada ılımlı ve akılcı milliyetçilikle faşizmin bu ırkçı ve saldırgan milliyetçilik anlayışını çok iyi ayırt etmek gerekir. Bunun en güzel örneği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında belirtilen milliyetçilik anlayışıdır. Atatürk'ün tarif ettiği bu milliyetçilik anlayışında ırkçılık kesinlikle yoktur. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan her fert, dil, renk, ırk ayrımı yapılmaksızın Türk milletinin bir üyesidir. Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözüyle özetlediği bu milliyetçilik tanımı son derece akılcı ve isabetlidir. Çünkü Türkiye'de farklı etnik gruplar bir arada yaşamaktadır. Bu kişilerin her biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Atatürk milliyetçiliği, Nazizm gibi bir milleti ırksal kökenlerine göre kamplara ayıran çarpık bir milliyetçilik değildir. Aksine farklı etnik kökenleri uyum içinde birleştiren doğru bir milliyetçiliktir. Müzik. Bundan önceki programlarımızda da değindiğimiz gibi faşizm, ilahi dinleri ortadan kaldırarak onların yerine pagan inançları getirmek isteyen sahte bir dindir. Bu sahte dininde doğal olarak sahte kutsal değerleri vardır. Örneğin Naziler, kan ve toprak sloganını sürekli olarak kullanmış ve bu iki kavramı kutsal birer simge haline getirmeye çalışmışlardır. Bunun için özel ayinler düzenlenmiştir. Örneğin Hitler'in 1923 yılındaki başarısız darbe girişimi sırasında yaralanan Nazilerin kanlarıyla ıslanmış olan bir parti bayrağı adeta bir puta dönüştürülmüştür. Kan bayrağı adı verilen bu bayrak olduğu gibi muhafaza edilmiş ve her Nazi töreninde en kutsal sembol olmuştur. Hatta Nazi Partisi'nin on binlerce yeni bayrağı kan bayrağına sürülmüş ve ondaki kutsal gücün böylece bu yeni bayraklara da geçtiği düşünülmüştür. Faşizmin bir diğer temel özelliği olan şiddet ve savaş da yine kutsal bir değer olarak gösterilmek istenen pagan kavramlardır. İlahi dinlerde hedef şiddetten ve savaştan arındırılmış bir toplum ve dünya meydana getirmektir. Oysa faşizmde savaş başlı başına bir değerdir. Bir kabilenin, ırkın ya da halkın şerefini ve gücünü yaptığı savaşlardan ve verdiği ölülerden aldığına inanılır. Bu inanç, doğal olarak yeni savaşlar açılmasını, yeni kanlar dökülmesini gerektirir. Böylece faşizm, adeta bir kan dökme kuyusu gibi sürekli yeni vahşetlere hazırlık yapar. Faşizm, içi son derece boş olan bir ideolojidir ve ayakta kalmak için daimi bir ajitasyon ortamına ihtiyaç duyar. İç ve dış düşmanlar efsanesi, faşist devleti halkının gözünde güçlendiren en önemli faktördür. Her faşist devlet hayali düşmanlar oluşturur ve bu hayali düşmanlara karşı topyekün savaş ilan eder. Yayın organlarında bu düşmana karşı alınan zaferler her gün ilan edilerek diktatörlük güçlendirilir. Ve halkı bu büyük tehlikelerden korumak için muhaliflere karşı sert ve acımasız olunmalıdır telkini verilir. Sürekli bir biz ve onlar felsefesiyle halkın hayali düşmanlara karşı faşist yönetime kenetlenmesi sağlanır. Bu şekilde hukukun çiğnenmesine, insan haklarının ihlaline ve devlet terörüne gerekçe bulunur. Faşizmi eleştirenlerse hemen hayali düşmanla işbirliği yapmakla suçlanırlar. Hitler, komünizmi ve Yahudileri, Mussolini komünistleri, günümüz faşistlerinden Saddam Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tehlike olarak seçmiş ve bu tehlikeye karşı yapay bir birlik oluşturmuşlardır. Yapay tehlikeler, faşist devletin en büyük propaganda silahıdır. Ortada büyük bir tehlike var gibi gösterilmektedir ve halkı bu tehlikeden koruyacak olan tek kahraman da faşist lider olarak görülmektedir. Bu hayali senaryoya göre yapay düşman her zaman haksızlıkla saldırır, faşist liderse kahramanca milletini savunarak gereken cevabı verir. Faşist devletin en belirgin özelliklerinden biri de kendi halkına güvenmemesi ve şüpheli gördüğü herkesi öldürmeye kadar varan acımasız metodlarla saf dışı bırakmaya çalışmasıdır. Hemen her faşist düzende halkı kontrol etmeye ve muhalifleri ortadan kaldırmaya yönelik gizli polis örgütleri kurulur. Nazilerin ünlü Gestapo'su, faşist rejimin paranoyasının ne denli büyük işkence ve vahşetlere yol açtığının tarihsel bir kanıtıdır. İşte bu vahşetin kökeni faşizmin felsefesindedir. Bu felsefede halkın başıboş bırakıldığında hem rejime ihanet edeceğine hem de yozlaşacağına inanılır. Halkı dize getirmenin yoluysa baskı kullanılmasıdır. Pek çok insan Hitlerli, Frankolu, Mussolini'li dönemlerin geride kaldığını düşünür. Oysa bugün dünyanın pek çok ülkesi adı faşizm olarak konulmasa da perde arkasında faşist bir rejimle yönetilmektedir. Gücün, kaba kuvvetin, saldırganlığın ve despotluğun esas alındığı bu yönetimlerde Kur'an ahlakının gereği olan şefkate, merhamete, sevgiye, fedakarlığa yer yoktur. Bu devletlerin başındaki faşist yöneticiler kendi halklarını yalnızca ezmeyi, zulmetmeyi, baskıyı ve acımasızlığı bilirler. Bunun sebebi ise faşizmin temelinde yatan Darwinist prensiplerdir. Darwinizm, hayatın bir kavga olduğu, bu kavgada kuvvetlilerin kazanıp zayıfların elenmeye mahkum olduğu, güçlü olanın haklı olduğu gibi telkinlerde bulunur. Faşist liderlerin yaptığı ise bu Darwinist prensipleri pratiğe geçirmektir. Bunun neticesinde yeni Hitlerlerin, Mussolinilerin ortaya çıkması an meselesidir. Şayet dünya devletleri faşizme maruz kalmamak, bir gün onun dehşetli yüzüyle karşılaşmamak istiyorlarsa, Darwinizme karşı ciddi bilimsel bir mücadeleye girişmelidirler. Faşizme geçit vermemek için fikri mücadele yapmak şarttır. Siz de bu konuda üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirin ve diğer insanlara örnek olun. Faşistler, şiddet ve vahşeti başlı başına bir amaç olarak yüceltirler. Bunda Darwinizmi benimsemelerinin büyük bir rolü vardır. Darwinizmin insanları gelişmiş birer hayvan gibi gösteren ve hayatında sadece güçlülerin yaşayabildikleri bir mücadele yeri olduğunu iddia eden hurafeleri faşizmle toplumlardaki yerini almıştır. Darwinist öğretiler toplumdaki ahlaki değerleri kaldırmıştır. Şefkat ve merhametin yerine kavga, intikam ve mücadele hisleri konmuş ve bu bilimsel bir zorunluluk olarak insanlara gösterilmiştir. Bu şiddet eğiliminde faşistlerin cahil bakış açılarının da etkisi büyüktür. Bu nedenle Hitler'in ırkçı rejiminde aydınlara değil de savaşçılara gereksinim duyulmuştur. Nazilerin şiddet eylemleri bu amaçla özel olarak oluşturulan örgütler tarafından yürütülmüştür. Bunlardan özellikle SS örgütünün yıldızı yükselmiştir. SS'lere katılacak gençler ırk kıstaslarına göre seçiliyor, Aryan ırkının belirgin özelliklerini taşımaları gerekiyordu. Waffen-SS ise SS'in askeri dalıydı. Waffen-SS bünyesinde yer alan kuru kafa tümeni zalimliğiyle ünlüydü ve bu tümen toplama kamplarının başına getirilmişti. Nazilerinkine benzer toplama kampları Mussolini tarafından da kurulmuş ve Mussolini temizleme kampına toplattığı 35 bin kişiden 18 binini katlettirmişti. Bunun dışında İtalya'da faşist iktidar boyunca ölen, terörde öldürülen ya da faili meçhul olan pek çok insan vardı. Mussolini bir konuşmasında faşizm özgürlük değil zalimin hakimiyetidir. Milletin güvencesi değil özel çıkarların savunmasıdır. Bunu herkes bilirdi diyerek faşizmin zalimliğini itiraf etmiştir. Faşist diktatörlerden başka bir tanesi olan Franco ise İspanya'yı çok büyük bir iç savaşa sürüklemişti. Kardeşi kardeşe, babayı oğula düşürdü. Bu iç savaş boyunca günde ortalama 500 kişi öldü. Faşistler sorgulamanın ardından insanları katlediyor, kasabalara saldırarak sürekli kan döküyorlardı. Şiddet olaylarının, vahşi katliamların, toplu işkencelerin ve insanlık dışı cinayetlerin ardı arkası kesilmedi. İspanya iç savaşı arkasında yaklaşık 600 bin ölü bıraktı. Hitler ve Mussolini İspanya'yı tıpkı bir laboratuvar gibi silahları ve askerleri için bir deneme alanı olarak kullandılar. Bunun en çarpıcı örneği Franco'nun yardımlarına karşılık olarak Hitler'e hediye ettiği kasabaydı. 5 Mayıs 1937 sabahı Guernica kasabasının halkı Nazi teknolojisinin ürettiği dev bombardıman uçaklarıyla yerle bir edildi. Küçük kasaba Franco tarafından Nazi uçaklarının deneyine terk edilmişti. (Gülüyor) faşizmin olmazsa olmaz şartlarından biri de diğer ülkelerin topraklarını ele geçirerek yayılma siyasetidir. Bu işgalci siyasetin altında yatan ana sebepse ırkçılık ve Darwinizmin bir mirası olan ırklar arası yaşam mücadelesi kavramıdır. Faşistler, millet olarak gelişebilmeleri için daha zayıf olan diğer milletleri istila etmeleri ve onları yenerek büyümeleri gerektiğine inanırlar. Faşist felsefeye göre insan ancak savaşarak gelişebilir. Bu nedenle militarizm, yani savaşçılık, faşizmin en belirgin özelliğidir. Bu ideoloji uğruna Mussolini hem kendi halkına hem de işgal ettiği ülkelerin insanlarına büyük acılar yaşatmıştır. Roma İmparatorluğunu diriltmek hayalleri içinde 1935 yılında Habeşistan'ı işgal etmiş ve bu ülkedeki 15 bin suçsuz Müslümanı acımasızca katletmiştir. İşgale karşı direnmeye çalışan sivillerin tereddütsüz kurşuna dizilmesi emrini vermiş, dahası sivil halka karşı zehirli gaz kullanarak feci katliamlar yürütmüştür. Nazilerse sözde üstün ırk olan Almanların Almanya sınırlarının çok daha ötesine taşan bir hayat sahasına ihtiyaç duyduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu amaçla da İkinci Dünya Savaşı'nı ateşlemişlerdir. Alman ordusu kısa bir süre içinde Polonya'yı, Belçika'yı, Baltık ülkelerini, Fransa'yı, Balkan Yarımadası'nı ve Kuzey Afrika'yı işgal etmişlerdir. Rusya içinde Moskova yakınlarına kadar gelmiş, oradan Hazar Denizi'ne doğru ilerlemiştir. Hem Almanlara hem de diğer milletlere büyük felaketler getiren ve toplam 55 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan bu cinnet, faşizmin 20. yüzyıla attığı en kanlı imzadır. Faşizmin toplumsal hayattaki yıkıcı etkilerini her alanda görmek mümkündür. Bunun en önemli delillerinden biri, faşist yönetimler altında yaşayan insanların sanat kabiliyetlerinin gelişmemesidir. Ayrıca bu kişilerin bilimsel yöndeki çalışmalarından da verimli bir sonuç çıkmamaktadır. Bir insanın sanattan zevk alabilmesi için öncelikle güzelliklerden zevk alabilecek bir ruha sahip olması gerekir. Örneğin sevgi, şefkat gibi hislere, estetik duygusuna sahip olan bir sanatçıyı düşünelim. Bu kişi bir hayvana, bir manzaraya, bir bitkiye baktığında onun güzelliğini görür, ona karşı coşkun bir sevgi duyar ve onu resmeder. Bu tip güzellikler karşısında bir besteci de ortaya güzel besteler çıkartabilir. Çünkü ruhunda bu güzellikleri hisseder ve bunu ifade eder. Öte yandan donuk ve katı bir ruhla zalimliğe, acımasızlığa alışmış, insani özelliklerini yitirmiş bir yapıyla sanat yapılması söz konusu olamaz. Bu tip bir insanın doğadaki güzelliklerden veya insan güzelliğinden etkilenmesi, bunlardaki incelikleri fark edebilmesi imkansızdır. Bu sayılan özellikler faşistlerin özellikleridir. Dolayısıyla bir faşistin sanat duygusuna sahip olması mümkün değildir. Son derece kaba, anlayışsız ve cahil olan faşist ruh, sanatı gereksiz bir şey olarak görür. Aslında faşistlerin sanatı olan karşıtlığı kendilerine örnek aldıkları faşist Spartalılara kadar uzanmaktadır. Atina'da sanatın son derece ilerlediği bir dönemde Spartalılar sanatla uğraşmayı gereksiz görüyor ve daha küçük yaştan itibaren vatandaşlarını savaşçı olarak yetiştiriyorlardı. Spartalı çocukların bu eğitim sırasında okuma yazma, sanat gibi konularla ilgilenmeleri neredeyse yasaktı. 20. yüzyıl faşist devletlerinde ise en fazla devlet güdümlü sanat eserleri görmek mümkündü. Bunlar da zaten faşist devletin propagandasında kullanılmak üzere hazırlatılmış ruhsuz ve mekanik ısmarlama ürünlerdi. Dolayısıyla ortaya gerçek bir sanat eseri çıkmıyordu. Örneğin sadece devletin izin verdiği konular resmedilebilirdi. Mesela savaş resmedilebilir fakat hoşa gitmeyen konular resmedilemezdi. Bu, edebi eserler için de geçerliydi. Ancak faşist devletin izin verdiği konular yazılabilir, bunun dışına çıkılamazdı. Bunun neticesinde sanata benzemeyen bir sanat meydana geliyordu. sanatta, mimaride, edebiyatta estetik yönden bir kütlük, kabalık ve ruhsuz bir donukluk oluşuyordu. Faşizmin sanata indirdiği darbenin en açık örnekleri Hitler Almanyası'nda görülüyordu. Hitler, ırkçı görüşleri nedeniyle bazı sanat ürünlerini boykot etmişti. Örneğin, siyah derili insanları aşağı ırk olarak gördüğü için zenci müziği olarak bilinen caz müziğin Almanya'da çalınmasını yasaklamıştı. 1940 yıllarının başlarındaysa Hitler en görkemli günlerini yaşarken İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak yapılan radyo propaganda yayınlarında bu kez caz müziği bir araç olarak kullanmaya başladı. Bu dönemde her iki ülkede de caz en çok dinlenen müzik türlerinden biriydi. Nazilerse bunu bir propaganda unsuru olarak kullanabileceklerini düşündüler. Avrupa'nın ünlü cazcılarını bir araya topladılar, ilk iş olarak tüm ünlü caz şarkılarının İngilizce isimlerini Almanca'ya çevirdiler. Şarkı sözleri tamamen Almanya'nın gücünü anlatan propaganda sözleriydi. Bu Nazi versiyonlu caz müziği sadece batıya yönelik programlarda çalınıyor, Alman radyolarında ise çalınması kesinlikle yasaklanıyordu. İkinci uygulama ise 1933 yılında çıkan ırk kanunlarından sonra tüm Alman sanatçıların listesinin çıkarılmasıydı. Sonuç olarak yüzlerce yetenekli müzisyen ırkları veya yaptıkları müzik Hitler'in hoşuna gitmediği için işlerinden atıldılar ve kariyerlerine son verildi. Mendelssohn, Mahler ve Schönberg gibi ünlü bestecilerin aynı nedenlerden ötürü müzikleri yasaklandı. Hitler'e göre sanatın görevi belirli politik mesajları taşıyarak halkın görüşlerini şekillendirmekti. Hitler'in gerçek sanat dediği kırsal yaşam, sağlık ve Aryan ırkının konu edilmesiydi. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere faşist yönetimler altında yaşayan insanların sanat yetenekleri ve bilimsel çalışmaları çok verimsiz olur. Buna karşın bir toplumda dinin gerçek anlamda yaşanması sanatta büyük bir atılım ve yükseliş meydana getirir. Dindar insanlar evreni ve tüm canlıları Allah'ın yarattığını bildikleri için çevrelerindeki her şeye bu güzellikleri görmek amacıyla bakarlar. Allah'ın yaratma sanatını görür ve büyük hayranlık duyarlar. İnsanları, hayvanları, bitkileri ve tabiattaki her şeyi Allah'ın yarattığı varlıklar olarak görürler. Onlara hem kıymet verir, hem çok sever, hem de güzellikleri ve incelikleri fark ederler. Nitekim tarihteki en büyük sanat eserleri dindar sanatçıların dini kavramlardan aldıkları ilhamla ortaya çıkmıştır. XX. yüzyılın kanlı ideolojilerinden faşizmin özellikleri ele alındığında otoriter devlet yönetimi, lider despotizmi, saldırgan bir dış politika gibi kavramlar sıralanır. Ancak tüm bunların yanında faşizmin belki de en temel özelliği ırkçılıktır. Özellikle Naziler, üstün ırk saydıkları Alman ırkını tüm dünyaya hakim kılma rüyasıyla yola çıkmışlardır. Tüm politik ve sosyal girişimlerini de buna dayandırmışlardır. Irkçılık, Nazizm kadar olmasa da Mussolini'nin, Franco'nun rejimleri gibi diğer faşist örneklerde de temel bir ideoloji olmuştur. Mussolini, Roma İmparatorluğunu yöneten Romalıların üstün bir ırk olduğunu ve İtalyanların bu ırkın torunları olarak üstünlük taşıdıklarını ileri sürmüştür. Franco ise benzer iddiaları İspanyollar için dile getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde gelişen ve Hitler-Mussolini ittifakına dahil olan Japon faşizminde bile üstün ırk kompleksi vardır. İşin ilginç yanı, her biri de kendini üstün ırk olarak gören faşistlerin arasında kurulmuş olan ittifaklardır. Örneğin Naziler, Japonların üstün ırk olma iddialarına ses çıkarmamış, hatta onları fahri Aryanlar olarak nitelendirerek teşvik etmişlerdir. Peki, tüm faşist rejimlere ve akımlara temel oluşturan ırkçılığın kökeni nedir? Sonuçları ne olmuş, insanlığa nelere mal olmuştur? Bu programda bu gibi soruların cevaplarını inceleyeceğiz. ırkçılık ilahi dinler tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra 18. ve 19. yüzyılda Avrupa'ya geri dönmüştür. Bunun nedeni tüm insanları Allah'ın eşit olarak yarattığını kabul eden Hristiyan inancının yerine Darwinizmin yerleştirilmesidir. Darwinizm, insanların daha ilkel canlılardan evrimleştiğini iddia eder. Bu iddiaya göre söz konusu evrim içinde bazı ırklar diğerlerinden daha ileri gitmişlerdir. Bu iddia aslında ırkçılığa bilimsel bir maske kazandırılmasından başka bir şey değildir. Kısacası Darwin ırkçılığın babasıdır. Darwin'in teorisi ırkçılığın resmi kurucuları tarafından ele alınıp yorumlanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan ırkçı ideoloji Naziler ve diğer faşistler tarafından uygulamaya konmuştur. Nitekim Nazi ideologlarında da yoğun bir Darwinizm etkisi görülmektedir. Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg tarafından şekillendirilen ırkçılık teorisi incelendiğinde doğal seleksiyon, ırklar arası yaşam mücadelesi gibi kavramlara rastlanır. Bu kavramlar Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında onlarca kez tekrarlanmaktadır. Hitler, ünlü kitabı Kavgam kitabının ismini de Darwinizmin yaşam mücadelesinde üstün gelenlerin hayatta kaldıkları prensibinden esinlenerek koymuştur. Hitler ayrıca 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiğini, bunun doğada görülen tek mantıklı hak olduğunu ileri sürmüştür. Evrimci görüşler Nazi vahşetinin de çıkış noktası olmuştur. Çünkü Naziler bu teoriyi toplumlara uyarlamışlardır. Nazi ideolojisine göre ırklar üç temel kategoriye ayrılıyordu. Birinci kategori olan medeniyet üreten ırklar Almanlar ve diğer kuzeyli kavimlerdi. Medeniyeti izleyen ırklarsa medeniyeti ilerletme yetenekleri olmayan fakat taklit edebilen sıradan ırklardı. Hitler, Çinliler, Japonlar gibi milletleri bu ikinci kategoride sayıyordu. Üçüncü kategori ise medeniyeti tahrip eden ırklardı ki bunlar Yahudiler, Slavlar, Zenciler gibi ırklardı. Nazi ideolojisi Alman ırkının diğer aşağı ırklarla karışmasını evrime aykırı bir biyolojik hata olarak görüyordu. Bu nedenle Naziler iktidara geldikleri günden itibaren bu sözde evrimsel hatayı gidermeye çalıştılar. Bu amaçla Hitler tarafından 1933 yılında bir seri yasa çıkartılarak ırklar arasında temizlik işlemine girişildi. Yalnızca Alman kanı taşıyanlara yurttaş sayılma hakkı tanındı ve onlara ayrıcalıklar verildi. Haziran 1933'te ise toplumu çingenelerden, zencilerden, Yahudilerden ve özürlülerden arındıracak olan bir kanun çıkarıldı. Hitler, aşağı ırklar bir kere yok edilirlerse gelecek nesillerin insanlığı geliştirmesi nedeniyle kendisine müteşekkir olacaklarına inanıyordu. Peki Hitler türetmek istediği kaba, hükmedici, korkusuz ve acımasız üstün ırkı nasıl meydana getirecekti? Sadece propaganda yöntemleri bu iş için yeterli değildi. İşte bu nedenle Naziler, Öjeni teorisine sarıldılar ve bunu uygulamaya koydular. Öjeni, kökenleri eski Yunan'daki pagan Sparta kentine dayanan ve 19. yüzyılda Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından yeniden gündeme getirilen insan ırkının ıslahı teorisiydi. Ernst Haeckel de Öjeni'nin nasıl yapılacağını tarif etmişti. Haeckel, sakat bebeklerin doğdukları anda öldürülmelerini, sağlıksız, zayıf veya zeka yönünden geri insanların kısırlaştırılmalarını savunmuştu. Naziler bu insanlık dışı teoriyi uygulamakta gecikmediler. İktidara geldikleri 1933 yılında ırksal sterilizasyon kanunları çıkarıldı. Bu kanunlara göre sakatlar, zeka özürlüler, hastalıklı kimseler kısırlaştırılmalı ve böylece üremeleri engellenmeliydi. Hatta toplumdan soyutlanmalı ve bu nedenle belli merkezlerde toplanmalıydılar. Naziler bu merkezleri vakit yitirmeden kurdular ve pek çok insanı buralara toplayıp hayvan muamelesi gösterdiler. Nazi kutsal sağlık mahkemeleri ilk 3 yıl içinde 80 bin kişiye kısırlaştırma ameliyatı yaptı. Zaman içinde Almanların öjeni politikaları daha da şiddetlendi ve sonuçta geri zekalılara, delilere ve diğer istenmeyen kişilere ötenazi uygulandı. Yani bu kişiler ilaç verilmek suretiyle öldürüldü. Yaşlılar ve küçük çocuklar dahi bu vahşetin hedefi olmuşlardı. Nazi Almanyası bu korkunç vahşeti kılını bile kımıldatmadan uygularken bir yandan da pozitif ıslah denen çalışmalara başladı. Bu, hastaların öldürülmesi anlamına gelen negatif ıslahın yerine ırksal yönden kaliteli bulunan Almanların çoğaltılmasını hedefliyordu. Bu politika gereği Aryan ırkından olduğu kabul edilen kadın ve erkeklerin birleşmesi ve çocuk sahibi olması desteklendi. Bu amaçla üstün ırk özelliklerine sahip olduğu düşünülen sarışın, mavi gözlü, yapılı kadınlar seçilip özel evlere yerleştirildi. Programda kaldıkları sürece mümkün olduğunca fazla sayıda Nazi subayı tarafından hamile bırakıldılar. Amaç, iyi bir inek veya at cinsi yetiştirir gibi iyi bir Aryan ırk nesli yetiştirmekti. Ama elde edilen sonuçlar Nazileri hayal kırıklığına uğratacak ve bu çocukların IQ'larının genel ortalamadan daha düşük olduğu ortaya çıkacaktı. Buraya kadar verilen örneklerde de çok açık bir şekilde görüldüğü gibi Darwinizm'de onu izleyen zararlı akımlar da son derece büyük bir yanılgı içindedirler. Kuşkusuz insanların üstünlüğü ırklara göre değildir. İnsanlar hangi ırktan olurlarsa olsunlar insandırlar. Her birini Allah yaratmıştır. Bütün insanlar belli bir kadere tabi olmuşlardır ve dünya üzerinde imtihan olmaktadırlar. Hucurat suresinin 13. ayetinde bu gerçek şöyle haber verilir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Ayette bildirilen gerçek çok açıktır. İnsanlar bu dünyada birbirlerini hangi kıstaslarla değerlendirirlerse değerlendirsinler, Allah katında üstünlük, takva, yani Allah'a yakınlık, Allah korkusuyladır. Bunun dışında bir ölçü yoktur. Herhangi bir kişinin veya grubun bir ırkı üstün görmesi, üstün göstermeye çalışması yalnızca kendini kandırması olur. Çünkü her insan hesap günü Allah'ın huzuruna çıkacak, yapayalnız olarak sorgulanacaktır. Dünyada kendince üstünlük olarak gördüğü özellikleri ise kendisine bir yarar sağlamayacaktır. Aksine dünyada Allah'ın bildirdikleri dışında kıstaslar belirleyenler, kendilerince üstünlük iddia ederek diğer insanlara zulmedenler, zayıfları ezip güçlenmeye çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır. Bu kişiler hem dünyada hem de hesap gününde yaptıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. Dünyada bugüne dek var olan faşist sistemlerin sahip oldukları ortak noktalardan biri dine karşı tutumlarıdır. İlk bakışta dini savunur görünen bu sistemler aslında dine tümüyle karşı bir tutum içindedir. Savunur görünmelerindeki tek sebepse dini kurumlardan ve inançlı halktan destek almak, dini terim ve kavramları kullanarak halkı kendilerine bağlayabilmektir. Bu dinin hangisi olduğuysa faşistler için önemli değildir. Önemli olan söz konusu dini inancın o topluluğu bir arada tutması, onları faşist ideolojinin çıkarları doğrultusunda motive etmesidir. Hitler, Mussolini, Franco gibi faşist diktatörlerin ve hatta Saddam Hüseyin gibi çağdaş faşistlerin politikaları ve uygulamaları incelendiğinde dine karşı tutumlarının iç yüzü de kolaylıkla görülebilmektedir. Faşistlerin samimi olarak dini savunmaları imkansızdır. Çünkü faşistlerin sahip oldukları karakter ve hayata bakış açıları dinin insanlara kazandırdığı güzel ahlakla taban tabana zıttır. Faşizm, Allah'ın insanlar için seçtiği dinin güzelliklerine karşılık savaş ve huzursuzluğu, kin ve nefreti, bitip tükenmeyen mücadeleyi ve savaşı emreder. Dolayısıyla faşistler dinin samimi olarak yaşanmasını istemezler. Bu nedenle hem dindar görünür hem de hak dinin yaşanmasını gizlice ve sinsice engellemeye çalışırlar. 20. yüzyıl tarihi bunun kanıtlarıyla doludur. Nazi ideolojisi bütün ilahi dinlere karşı nefret besleyen sapkın bir öğretidir. Bu ideolojinin temelleri Nietzsche'nin din düşmanı felsefesine ve Darwin'in yaratılışı reddeden ateist evrim teorisine dayanmaktadır. Nazilerin ahlak anlayışı ise eski Yunan'daki ve Hristiyanlık öncesi barbar Alman kavimlerindeki putperest kültürün bir taklididir. Nazizm pagan yani putperest bir ideolojidir. Bu gerçek konuyu inceleyen pek çok yorumcu tarafından dile getirilmiştir. Amerikalı araştırmacı Jerry Bergman tarafından kaleme alınan Darwinizm ve Nazi ırk soykırımı başlıklı bir makalede Nazilerin dine bakışları şöyle açıklanır. Alman teolojisinin ana çizgisinden ve okullarından dini çıkarmak ve yerine Darwinizmi yerleştirmek, soykırım trajedisiyle sonuçlanan sosyal Darwinizmin kabulüne açıkça katkıda bulundu. Hitler'in ise dine olan nefretini şu sözlerinde açıkça görmek mümkündür. Din denen organize yalan yok edilmelidir. Devlet mutlak yönetici olarak kalmalıdır. Gençken dini dinamitle yok etmenin gerekli olduğuna inanıyordum. İnsanlarımız din olmadan yaşamayı başardılar. 6 SS birliğim var ve bunlar din konusunda tamamen duyarsızlar. Ama bu onları ruhları cesaretle dolu olarak ölüme gitmekten engellemiyor. Hristiyanlık savaştan değil barıştan, rekabetten değil fedakarlıktan yanaydı. Bu nedenle de Nazi Partisi Katolik Kilisesi'ne karşı sürekli savaştı. Ancak bir yandan da Nazizme uygun bir Hristiyanlık oluşturmaya çalıştı. Ayrıca Naziler özde dine karşı olmalarına rağmen uygulamada politikte davrandılar. Zaman zaman kiliseyi destekler görünürken zaman zaman da açıkça kiliseye karşı savaş açtılar. Asıl amaç dini kurumları ulaşmak istedikleri hedefte maşa olarak kullanabilmekti. Hitler, Katolik Kilisesi yerine sadece Almanlara has bir kilise kurulmasını, ardından da dinin aşamalı olarak Alman faşizminin bir aracı haline gelmesini hedefliyordu. Hitler'in bu sahte yönteminde onunla işbirliği yapan bir takım ikiyüzlü din adamları da bulunmaktaydı. 1933 yılında Hitler'in henüz iktidara geldiği günlerde Alman Kiliseler Birliği yöneticisi von Papen, Allah'ın kendilerine Hitler'i göndermesiyle Almanya'nın kutsallaştırıldığını belirtiyordu. Şairler de Almanya'yı tarihsel şanssızlıktan kurtarmak ve aydın bir geleceğe kavuşturmak üzere Hitler'i özel seçilmiş bir kişi olarak övüyorlardı. Naziler bazı kiliseleri işbirlikçileri haline getirirken bazılarını ise baskı ve korkuyla sindirmek istediler. 1932'de Protestan Kilisesi'nden Papaz Bonhoeffer, Berlin'de ırkçı sisteme karşı sevgiyi öne çıkaran konuşması nedeniyle Naziler tarafından idam edildi. Ardından birçok Katolik papazı tutuklandı. Katolik hareketin lideri Erich Leuzener 1934 tasfiyesinde öldürüldü. Katolik yayınları yasaklandı. Naziler bazı Protestan kiliselerine de saldırdılar. Nazi ideolojisini kutsayan din adamları ise ödüllendirildiler. Sonunda 1937 sonu ve 1938 başında Nazi terörü karşısında boyun eğen Protestan papazları Hitler'e bağlılık yemini ettiler. Böylece kilise kurumunun teslimiyetini tescil etmiş oldular. Ancak Hitler'in nihai amacı Almanya'yı tam bir pagan toplum haline getirmekti. Haziran 1941 tarihine ait gizli bir belgede dinin yok edilmesi hedefi şöyle anlatılıyordu. Halk, kilisesinden ve onun papazlarından olabildiği kadar daha çok uzaklaştırılmalı. Bundan böyle halkın ve onun yönetimi üzerinde kilisenin etkisine daha fazla meydan verilmemelidir. Bu etki büsbütün sonuna kadar yok edilmeli. Nazilerin din konusundaki düşünce ve politikalarını anlamak için Yahudilere ve Yahudiliğe karşı gösterdikleri fanatik düşmanlığı da incelemek gerekir. Nazilerin Yahudi düşmanlığı, gerçekte söz konusu din düşmanı ideolojilerinin bir parçasıydı. Çünkü Nazilerin mantığına göre daha önceden pagan ve savaşçı bir toplum olan Almanlar, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu kültürü terk etmişlerdi. Hristiyanlıksa Yahudiliğin bir devamıydı. Hristiyanlıktan nefret eden Naziler gerçekte onu bir Yahudi komplosu olarak görüyorlardı. İsrail soyundan bir peygamber olan Hazreti İsa'nın üstün ırk saydıkları Almanlar tarafından sevilip sayılması onlar için kabul edilemez bir düşünceydi. Nazilere göre Almanların yol göstericileri İsrail soyundan gelen peygamberler değil, putperest Alman kültürünün barbar ve zalim savaşçıları olmalıydı. Nazi ideolojisine bakıldığında dünya tarihinin Aryan ırkıyla Sami ırkı arasındaki bir çatışma olarak yorumlandığı görülebilir. Nazilere göre Aryan ırkı Hint-Avrupa kültürünün, Sami ırkı yani Yahudiler ve Araplarsa Orta Doğu kültürünün öncüleridir. Hint-Avrupa kültürünün temel özelliği ise pagan yani putperest inançlara sahip olmasıdır. Naziler işte bu nedenle kendilerini pagan bir kültürün mirasçıları olarak görmüşler, Yahudileri ise putperestliğe karşı çıkıp tevhid inancını dünyaya yayan düşman bir ırk olarak kabul etmişlerdir. Günümüzde de halen pek çok neo-Nazi grubu Aryan ırkının dini olarak gördükleri putperest inançlara bağlanmakta, ilahi dinlere ise düşmanlık beslemektedirler. İslam dünyasında da bu çarpık mantık doğrultusunda Arap düşmanlığı şeklinde yeni bir antisemitizm geliştirmeye çalışan faşist eğilimler olmuştur. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır. İlahi dinler sadece Semitik ırklara değil, dünya üzerindeki tüm insanlara hitap etmektedir. Dünya üzerindeki tüm insanların kurtuluşu da tahrife uğramamış son hak din olan İslam'dadır. Allah'ın insanlara indirdiği dini reddederek atalarının sapkın dini olan paganizme bağlanan faşizm ise büyük bir akılsızlıktan ibarettir. Allah, atalarının dininin peşinden giden bu gibi akılsız insanları Bakara suresinin 170. ayetinde şu şekilde tarif etmiştir. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? Faşizmin insanlığa sadece kan ve acı getiren bir ideoloji olduğu çok açıktır. 20. yüzyılın tarihi bu gerçeğin bir ispatı sayılabilir. Ancak bu gerçeğe karşın dünyanın pek çok yerinde hala faşizme sempati duyan insanlar vardır. Günümüzde neo-naziler, holiganlar gibi farklı isimler altındaki faşist örgütlenmeler giderek yayılmaktadır. Bu faşist çetelere karşı alınan adli tedbirlerse etkili olmamakta, İngiltere ve Almanya gibi güçlü devletler dahi bu grupları etkisiz hale getirememektedirler. Çünkü kullandıkları yöntem yanlıştır. Zira bugün birçok ülkede hala devam eden bu saldırganlığı ve terörü engellemenin tek yolu din tarafından öğretilen güzel ahlakın aşılanmasıdır. Çünkü faşizm barışa, dostluğa, kardeşliğe, uzlaşmaya ve hoşgörüye karşıdır. Dinin özünü ise bu gibi güzel ahlak özellikleri oluşturur. Dolayısıyla faşizm dinle tam anlamıyla çelişen bir ideolojidir. Faşistler daima kendi ırklarının, milletlerinin diğerlerinden üstün olduğu iddiasıyla yola çıkmışlardır. Üstelik bu iddiaya dayanarak diğer milletlerin toprakları ve malları üzerinde hak iddia etmişlerdir. Bu ırkçı iddia sayısı savaşın, çatışmanın, katliamın, etnik temizliğin çıkış noktasıdır. Oysa Kur'an'a göre üstünlük ırka, renge ya da diğer başka bir özelliğe göre değil, Allah'a yakınlığa, inanç ve ahlaka bağlıdır. Allah, Fetih Suresinin 26. ayetinde ırkçılığı cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğu olarak tarif eder ve inananları bu kışkırtıcı ideolojiye karşı koruyacağını şöyle bildirir. Hani o inkar edenler kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunu, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman hemen Allah, elçisinin ve müminlerin üzerine güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Faşistlerin sandığı gibi farklı ırklar ve etnik kökenler, Darwinist çatışmanın ve yaşam mücadelesinin bir malzemesi değildir. Farklı etnik kökenler ve ırklar arasında biyolojik bir üstünlük de söz konusu olamaz. Üstünlük ancak takva ile olur. O halde insanların Kur'an'a uydukları bir düzende ırk, renk ve kabile çatışmalarının yaşanmayacağı, bu gibi saçma üstünlük iddialarıyla hareket edilmeyeceği açıktır. Tarih göstermektedir ki öfkeli soy koruyuculuğu pagan veya dinsiz toplumlara ait bir hastalıktır. Bu toplumlarda insanlar üstünlüğü ırk, soy, kabile gibi maddi özelliklerde aramışlardır. Oysa Kur'an'daki ifadeyle izzet ve gücün tümü Allah'ındır. İnsanlar Allah'ın yarattığı ve Rabbimize son derece muhtaç, aciz varlıklardır. Her insan mutlaka ölecektir. Dolayısıyla bir insanın diğer bir insana veya bir toplumun diğer bir topluma karşı üstünlük iddiasında bulunmaya hakkı yoktur. Nitekim bu saçma iddialar ölümle birlikte unutulup gidecektir. Müminun suresinin 101. ayetinde kıyamet günü için artık o gün aralarında soylar yoktur ve soruşturmazlar da şeklinde bildirilmiştir. Ölüm anında kıyamet gününde ya da ahirette önemli olacak olan tek şey kişinin Allah'ın rızasını kazanıp kazanmadığıdır. O gün kimse kimseye soyunu, ırkını soracak bir durumda olmayacaktır. Bugün soylarından dolayı azgınlaşanlar, insanları öldürenler, o gün hangi soydan olurlarsa olsunlar, ne kadar aciz ve muhtaç durumda olduklarını kavrayacaklardır. Faşistler şiddeti, kaba kuvveti, savaş ve çatışmayı adeta kutsal kavramlar gibi görürler. Kur'an'a uygun bir hayat yaşayan insan için bu da mümkün değildir. Allah, müminlerden güzel ahlaklı olmalarını istemektedir. Kur'an'da bu ahlakın nasıl olacağı da tarif edilmektedir. Örneğin Müslüman kendisine kötülük yapıldığında dahi iyilikle karşılık vermekle yükümlüdür. Kur'an ahlakına göre hareket eden bir insanın faşist mantık ve yöntemlere sempati duyması, faşizme en ufak bir eğilim göstermesi söz konusu bile olamaz. Faşist ahlakın bir diğer özelliği, kendisine belirlediği sözde kutsal hedef uğruna binlerce masum insanı göz kırpmadan feda edebilmesi ve bunu bir erdem gibi görmesidir. Faşistler, hedefler araçları meşrulaştırır mantığına sahiptirler. Bu mantıkla hareket eden faşistler, gerçekte hiçbir şekilde meşru da olmayan bir hedef için her türlü vahşeti gerçekleştirebilirler. Oysa Kur'an'da insanlara haksız yere saldırmanın, masum insanları öldürmenin çok büyük bir suç olduğu bildirilmiştir. Faşizme göre insan hayatının hiçbir değeri yoktur. Ama dine göre tek bir insanın hayatı dahi çok önemlidir. Faşistler son derece duygusal bir yapıya da sahiptirler. Bundan dolayı da kolayca kışkırtılıp, öfkeye kapılıp, şiddete yönelebilirler. Faşist gruplar genelde sokak çeteleri tarzında hareket eder, en basit bir olayda dahi gözü dönmüş bir öfkeye kapılırlar. Elbette bu duygusal şiddet Kur'an'ın emirlerine tamamen aykırıdır. Kur'an'da Müslümanlar öfkelendikleri zaman bunu yenen, akılcı, itidalli ve ılımlı insanlar olarak tarif edilmektedirler. Faşistleri yönlendiren bir diğer özellik de kitle ruhudur. faşist çeteler içinde yer alan birçok akılsız ve cahil genç neyi niçin yaptığını dahi bilmeden kalabalığın, sloganların, marşların etkisiyle duygusal bir histeriye kapılır. Sürü psikolojisine girer ve gerçekte kendi iradesiyle yapmayacağı kitle suçlarına karışır. Bir yabancıya sebepsiz yere saldırabilir, bir iş yerini yağmalayabilir. Bu eylemlere katılanların çoğu irade ve vicdanları zayıf olduğu için kitle psikolojisi içinde çözülmüş sürü haline gelmişlerdir. Oysa Allah, Kur'an'da insanları çoğunluğun sapkınlığına karşı uyarmakta, bu haksız çoğunluğa uyacak olurlarsa doğru yoldan sapacaklarını bildirmektedir. İşte bu nedenle müminler çoğunluğa uymak yerine daima akıl ve vicdanlarıyla hareket ederler. Bu da Kur'an'a uymakla mümkün olur. Kur'an'da ayrıca barış ve uzlaşma tavsiye edilir. Dikkat edilirse bu özellikler faşizmle taban tabana zıttır. Faşizm saldırgan olmayı, savaşmayı, zulmetmeyi yol olarak benimsemiştir. Ancak tüm bunlar Kur'an'a göre zalimliktir. Allah, Kur'an'ın pek çok ayetinde iyilikte bulunmayı ve insanların arasını düzeltmeyi emretmiştir. Faşist karaktere baktığımızda dinin getirdiği sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, yardımlaşma, kanaatkarlık gibi ahlaki erdemlere tamamen zıt bir ahlak görürüz. Kuşkusuz bu din dışı ahlak tarihin her döneminde var olmuştur. Ancak faşizm bunu sistemli bir biçimde savunan ve Darwinizmin etkisiyle bilimsel ve akılcı bir yaklaşım gibi gösteren bir fikir ekolüdür. Hitler'in yaptığı soykırımların, Mussolini'nin acımasız işgallerinin, Franco'nun yürüttüğü kanlı iç savaşın, Pinochet'in işkencelerinin dayanak noktası faşizmdir. Saddam Hüseyin'in 5000 sivili sinir gazıyla öldürmesinin de Milošević'in Boşnaklara ve Arnavutlara uygulattığı insanlık dışı vahşetlerin altında da hep bu acımasız ideoloji yatar. Sadece bu gibi siyasi vahşetlerde değil, günlük hayatta karşımıza çıkan çeşitli şiddet örneklerinde de faşist ideolojinin rolü vardır. Birbirlerini basit bir anlaşmazlık sonucunda döven, bıçaklayan veya kurşunlayan insanlar şiddeti kahramanlık gibi gören ve gösteren bir kültürün ürünüdür. Bu kültürün temelleri eşildiğinde ise Darwin veya Nietzsche gibi ideologların yaşam mücadelesi terkinleri çıkmaktadır. Bu hastalığın en temel kaynağı ise söz konusu insanların dinsiz olmalarıdır. Kimileri dindar olduklarını iddia etseler de dinin insana kazandırdığı manevi güzelliklerden ve asil ahlaktan tamamen habersizdirler. Dolayısıyla hastalığın çözümü de insanların Kur'an ahlakını gerçek anlamıyla öğrenmeleri, kavramaları ve yaşamalarında yatmaktadır. XX. yüzyılda Hitler, Mussolini, Franco gibi faşist liderlerin dünyaya yaşattığı kabus 55 milyon insanın yaşamına mal olmuştur. İnsanlar baskı altında yaşamış, kimse istediği gibi davranamamış, herkes birbirinden çekinir hale gelmiştir. Nitekim faşist liderlerin en belirgin özellikleri düzenlerini korku ve baskı üzerine kurmalarıdır. Bu liderler genellikle halkı tehditle, baskıyla, işkenceyle sindirir ve istedikleri gibi yönlendirirlerdi. Bu, bütün faşist rejimlerin değişmez kuralıdır. Onlara uyan insanlarsa çoğunlukla haklıdan değil de güçlüden yana tavır koyan kişilerdir. Ayrıca kuvvet karşısında kolayca boyun eğen, otorite karşısında her yöne sürüklenebilen kişiliksiz bir yapıdadırlar. Bu nedenle de faşistlerin gösterdiği kaba kuvvet ve güç karşısında onlara uyum sağlarlar. Bunda kuşkusuz cahil ve kültürsüz olmalarının da etkisi büyüktür. Allah, Kur'an'da zalim bir diktatörden ve onun bağlılarından oluşan bu sosyal sistemin tarihi bir örneğini tarif etmektedir. Firavun döneminde Mısır. Müzik. Hazreti Musa döneminde Mısır'a hakim olan Firavun, tamamen baskıya dayalı bir sistem kurmuştur. Bunu yaparken zor kullanmaktan ve kan dökmekten çekinmemiştir. Bu tutumuyla tıpkı iktidarını sağlamlaştırabilmek için kan dökmekten ve şiddetten çekinmeyen faşist liderler gibidir. Kur'an'da Firavun'un yaptıklarıyla ilgili verilen bilgilere bakıldığında, faşist liderlerle arasındaki benzerliğin dikkat çekici boyutlarda olduğu görülür. Firavun da çağımızdaki faşist liderler gibi ülkesinde yaşayan insanları sınıflara ayırmış ve bunların bir kısmına karşı katliamlar yürütmüştür. Bu gerçek, Kasas suresinin 3. ve 4. ayetlerinde şöyle bildirilir. Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Firavun rejiminin bir başka dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu askeri gücü çağdaş faşistler gibi kendi ülkesinin halkına karşı kullanmasıdır. Örneğin Firavun, Hazreti Musa ile birlikte Mısır'dan çıkan İsrailoğullarını engellemek üzere ordusunu yola çıkarmıştır. Ayrıca Kur'an'da Firavun sisteminden söz edilirken defalarca Firavun ve askerleri ifadesi kullanılmıştır. Bu da Firavun rejiminin militarist yapısına işaret etmektedir. Firavun'la çağdaş faşist diktatörler arasındaki bir diğer benzerlikse kendilerini kutsal kişiler gibi göstermeleridir. Hitler ve Mussolini rejimlerinde görülen liderlerin kutsallaştırılması yöntemi Firavun tarafından da çok açık bir biçimde kullanılmıştır. Kasas suresinin 38. ayetinde Firavun'un "Ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum" dediği bildirilir. Zuhruf suresinin 51. ayetinde ise Firavun kendisini şu şekilde yüceltmektedir. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Dedi ki, "Ey kavmim! Mısır'ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?" Ayette Firavun için kullanılan bağırdı ifadesi, onun halkına karşı bağırmak suretiyle şiddetli nutuklar attığını göstermektedir. Bu yöntem, Hitler ve Mussolini gibi faşist diktatörlerin kullandıkları en belirgin propaganda yöntemlerinden biridir. Firavun'un halkını saptırarak peşinden sürüklediği sıralarda Mısır halkına gerçekleri gösteren, doğru yolu bildiren bir elçi yani Hazreti Musa gelmiştir. Fakat onlar Hazreti Musa'ya uymak yerine korktukları ve onu zahiren daha güçlü gördükleri için Firavun'un peşinden gitmişlerdir. Hazreti Musa'ya inanma ihtimali olan kimselerin bir kısmı ise Kur'an'daki ifadeyle Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla bundan vazgeçmiştir. Bu ifade Firavun rejiminin insanları sadece inançları dolayısıyla zulme uğratan bir sistem olduğunu göstermektedir. Bu da faşizmin temel özelliklerindendir. Firavun'la çağdaş faşist liderler arasındaki bir diğer benzerlikse insanlara karşı ayrımcı, ırkçı bakış açılarıdır. Çağımız faşistlerinin ırkçı bakış açısı Firavun'da da görülmektedir. O da İsrailoğullarını sözde aşağı bir kavim olarak görmüş ve bu nedenle İsrail soyundan olan Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u kendilerince küçümsemiştir. Bütün bu örneklerden de açıkça anlaşıldığı gibi Firavun'un sistemi ve günümüz faşist rejimleri arasında önemli benzerlikler vardır. Bu benzerlik sadece yönetim sistemi açısından değil, bu sisteme tabi olan halk açısından da geçerlidir. Gerçekte Firavun'a uyan ve onun izinden giden insanların çoğu onun yanlış yolda olduğunu, Musa peygamberin ise doğru yolda olduğunu biliyorlardı. Ancak Firavun'u güçlü ve hakim gördükleri için başka seçenekleri olmadığını düşünüyorlardı. Halk, kaba kuvvetin gücün etkisi altına girmiş, güçlü olan haklıdır prensibine inanmıştı. Oysa gücün ve hakimiyetin tek sahibi Allah'tır. Bunu kavrayamadıkları için Firavun'la birlikte onlar da dünyada ve ahirette büyük bir aşağılanmayla karşılaştılar. Bu kişilerin uğradıkları son, Kasas suresinin 40. ve 42. ayetlerinde şöyle bildirilir. Bunun üzerine onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler. Bu dünya hayatında onların arkasına lanet düşürdük. Kıyamet gününde ise onlar çirkinleştirilmiş olanlardır. Faşist liderlerin sonu da Firavun'un sonu gibi ibretliktir. Hitler intihar etmiş, Mussolini ise kendi halkı tarafından idam edilmiştir. Kendilerini yüceltmek adına yaptıkları zulümlerse yalnızca aşağılanmalarına sebep olmuştur. Kendilerinden sonra gelenler tarafından nefretle anılan insanlar olmuşlardır. Üstelik bu yalnızca dünyadaki aşağılanmalarıdır. Ahiretteki ise çok daha şiddetlidir. Ancak unutulmamalıdır ki ahiretteki azap sadece önderlere isabet etmekle kalmayacak, onların peşinden gidenleri de kuşatacaktır. Bu gerçekte yine Kur'an'da İbrahim suresinin 21. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna çıktılar da zayıflar büyüklük taslayanlara dedi ki, ''Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?'' Dediler ki, ''Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da, sabretsek de fark etmez. Bizim için kaçacak bir yer yoktur.'' Tarihte pek çok diktatör, despot rejimler kurmuş, halkları ise kaba kuvvetin, şiddetin, gücün, korkunun, hakimiyetin büyüsüne kapılarak onlara boyun eğmişlerdir. Bu kişilerin durumu Kur'an'da her inatçı zorbanın emri ardınca yürümüşlerdir şeklinde haber verilmektedir. Allah, faşist liderlerin ve toplumların bu büyük hatasını ve bunun sonucu olarak dünyada ve ahirette uğradıkları hüsranı Kur'an'da bildirmiştir. Önemli olan bu tarihi gerçeklerden gereken dersi çıkarmaktır. Vicdan sahibi insanlar faşizm tehlikesine karşı herkesi bilinçlendirmekle sorumludur. Gelin siz de bu sorumluluktan üzerinize düşeni yerine getirin ve faşizmin nasıl sinsi bir tehlike olduğundan herkesin haberdar olmasını sağlayın. İkinci Dünya Savaşı faşizmin beklentilerini ve hedeflerini altüst eden bir savaş oldu. Çünkü faşizm İkinci Dünya Savaşı'nda askeri bir yenilgiye uğradı. Nazi Almanyası faşist İtalya ve Japon faşizminin oluşturduğu ittifak savaştan yenik çıktı. Bunun sonucunda her üç ülkede de faşist rejimler ortadan kalktı. Hitler intihar etti, Mussolini kendi vatandaşları tarafından ibret verici bir şekilde asıldı, Japonya'daki hükümet ise kendini tasfiye etti. 20. yüzyılın ilk yarısında yükselen faşizm, yüzyılın ortasına varamadan çökmüştü. Ancak bu çöküş, faşizmin tamamen yeryüzünden silindiği anlamına gelmiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından faşizm, asıl olarak 3. Dünya ülkelerinde tırmandı. Çoğu zaman Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle Latin Amerika ve Afrika'da iktidarı ele geçiren diktatörler ve juntalar, temelde faşist ideolojiye sahiptiler. Almanya, İtalya ve Japonya'dan miras aldıkları faşizmi aynı vahşilik ve acımasızlıkla uygulamaya başladılar. Üçüncü Dünya faşistleri Nazi katliamlarını andıran vahşetler uygulamaktan çekinmediler. Örneğin 1973 yılında devlet başkanı Allende'ye karşı kanlı bir darbe düzenleyen Şili diktatörü Pinochet ülkesini kan gölüne çevirdi. Pinochet, başkanlık sarayını tanklar ve jetlerle bombalatarak Allende'yi öldürttü. Ancak Şili halkına Allende'nin teslim olmak istemediği için intihar ettiği söylendi. Ardından Allende yandaşlarına ve muhalefete karşı şiddetli bir sindirme politikasına başlandı. Junta'nın ilk yılında binlerce kişi öldürüldü, 9 milyonluk Şili'de yaklaşık 90 bin kişi tutuklandı. Morglarda yığılı bekleyen ölüler, kurşuna dizilmiş insanlar, rehin alma politikası ve kundaklamalar Pinochet rejiminin en önemli parçalarından biriydi. Öğrenim kadrolarında da temizlik yapıldı. Üniversite eğitim programlarında yer alan tarih ve coğrafya dalları faşist yönetimin titiz sansüründen geçirilmeye başlandı. Pinochet örneğine benzer faşist diktatörlükler Arjantin, Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Honduras, Paraguay gibi Latin Amerika ülkelerinde de iktidara geldi. Bu ülkelerde son derece zalim bir sistem yürürlükteydi. Örneğin Arjantin'deki junta rejimi döneminde binlerce rejim muhalifi kayboldu. Bundan başka 2000'den fazla siyasi tutuklu uçaklara bindirilmiş, Arjantin açıklarında binlerce metre yüksekten denize atılmıştı. Guatemala'da yaşanan vahşetler de korkunçtu. 1954'te ülkenin ilk ve tek seçilmiş başkanı olan Jacobo Arbenz'i deviren faşist yönetim, 60'lı ve 70'li yıllarda ülkeyi bir ölüm tarlasına döndürdü. Faşistlerin hedefleri arasındaysa öncelikle din adamları geliyordu. Uluslararası Af Örgütü yalnızca Ekim 1966 ve Mart 1968 tarihleri arasında 8 bin Guatemala yurttaşının ölüm mangaları tarafından infaz edildiğini bildirmişti. Bunların arasındaysa çok sayıda din adamı yer alıyordu. 1972'de bu ölüm mangalarının kurbanlarının sayısı 12 bine, 4 yıl sonra da 20 bine çıktı. Roma Katolik Piskoposlar Konferansı, hükümetin izlediği politikayı tek kelimeyle soykırım olarak nitelemişti. Guatemala'daki faşist junta rejimi, benzeri şekillerde 100 binden fazla insanı öldürmüştü. Benzer faşist rejimler Zaire, Uganda ve Güney Afrika gibi Afrika ülkelerinde de uzun yıllar iktidarda kaldı. Güney Afrika'daki rejim Nazi Almanya'sını hatırlatır derecede koyu bir ırkçı ideolojiye sahipti. Güney Afrika nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve ülkenin yerli halkı olan zenciler 10 yıllar boyu iktidardaki beyaz azınlık tarafından sömürüldüler. Korkunç vahşet görüntüleri bu bölgede de yaşandı ve insanlar haksız yere öldürüldü. Kısacası 20. yüzyılın ikinci yarısı da birinci yarısı gibi faşist vahşetin hedefi oldu. Avrupa'da yıkılan faşist rejimlerin benzerleri Latin Amerika ve Afrika'da ortaya çıktı. Dünya yine güçlerin galip geldiği, zayıfların yok olduğu bir çatışma alanı haline geldi. Yani Darwinizm mantığı 20. yüzyılın ikinci yarısında bir kez daha gündemdeydi. Günümüzde 1960'lı 70'li yılların faşist diktatörlükleri de artık tarihe karışmış durumdadır. Ancak faşizm her an yeni bir coğrafyada, yeni şartlar altında yeniden kök salabilmektedir. Orta Doğu'da faşist rejim ve örgütlerin vahşetinden çok yara almış bir coğrafyadır. Ve şu anda halen faşist bir diktatör Orta Doğu'yu tehdit etmektedir. Saddam Hüseyin. Baas Partisi'nin başında olan Saddam, 17 Temmuz 1968'de darbeyle iktidarı ele geçirdikten sonra sürekli savaş ve çatışma peşinde oldu. 1980 yılında hiçbir sebep yokken ani bir saldırıyla İran'ı işgal etti ve 8 yıl boyunca yüz binlerce Iraklı ve İranlının hayatına mal olacak bir savaşı başlattı. Bu savaşın bitmesinden 2 yıl sonra bu kez yine hiçbir sebep yokken Kuveyt'i işgal etti ve Körfez Savaşı'na yol açtı. Alman topraklarını genişletmek için dört bir yana çılgınca saldıran Hitler gibi Saddam da etrafına terör saçtı. Dahası kendi halkına karşı da en zalim yöntemleri kullanmaktan çekinmedi. Saddam'ın iktidarı boyunca rejime muhalif görülen kişiler, siyasi ve hatta etnik gruplar türlü vahşetlere maruz kaldılar. Gerçekten de Saddam birçok Iraklı kanı dökmüştür. İran'a karşı başlattığı savaşın sonunda Irak'ın 17 milyonluk nüfusundan 1 milyonu ölmüş veya yaralanmıştır. Saddam Hüseyin 1988 yılında Halepçe'de yaptığı katliamla farklı etnik kökene sahip halka karşı faşist tavrını göstermiştir. Halepçe'deki sivil Kürt yerleşimcilerin üzerinde sinir gazı kullanarak 6 bin masum insanın bebek, yaşlı, kadın, erkek ayırmaksızın can çekişerek ölümlerine sebep olmuştur. Saddam'ın zalimliklerinden bugüne dek ailesi ve yakın çevresi de payını almıştır. Irak lideri Saddam Hüseyin'in üvey kardeşi Barzan Tikriti, Saddam'ın ve oğlu Udey'in kendisini öldürtme ihtimalinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmıştır. Saddam'ın iki damadı Hüseyin ve Saddam Kamil de 1995 yılında Saddam'dan korkarak Ürdün'e kaçmışlardır. Bunun üzerine Saddam onlara can güvenliği garantisi vermiş ve ülkeye geri dönmelerini istemiştir. Ancak can güvenliklerinin korunacağına dair söz alan iki kardeş Bağdat'a döner dönmez babalarıyla birlikte öldürülmüşlerdir. Daha sonra da annelerinin cesedi paramparça edilmiş olarak bulunmuş, üstelik bu olaylar tüm dünya kamuoyunun gözü önünde meydana gelmiştir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi Saddam'ın Irak halkı üzerinde kurduğu otorite tamamen sindirme, korkutma, yıldırma ve işkence üzerinedir. Saddam Hüseyin'in faşist rejimiyle yönetilen halksa aç, işsiz ve sefil haldedir. Küçücük bebekler açlıktan ve ilaç bulamamaktan dolayı ölmekte, koskoca bir millet sürekli ölüme ve yok olmaya doğru gitmektedir. Buna rağmen halk ya korkudan ya da içinde bulunduğu kitle hipnozundan dolayı Saddam'a toz kondurmamaktadır. İçinde bulunduğu sefaletten hep onları, yani Saddam'ın düşmanlarını suçlamaktadır. Saddam'ın faşist karakterinin bir diğer örneği ise dinle hiçbir ilgisi olmamasına karşın kimi zaman sahte bir dindarlık maskesi takması ve dini siyaseten kullanmaya çalışmasıdır. Oysa Saddam haksız yere işgallerde bulunup yeryüzünde fitne çıkarmaktadır. Bunun için dini sembolleri kullanmaya kalkmanın bir ikiyüzlülük olduğu da çok açıktır. Irak halkına ve faşizmle karşılaşan herkese düşen görev bu gibi basit propaganda ve aldatmaca yöntemlerine kanmamaktır. Gerçek bir dindarla dindar rolü yapan bir faşisti de ayırt etmek ve ona göre davranmaktır. Bunu ayırt etmekse zor değildir. Çünkü bir faşistin hiçbir şekilde dindar olamayacağı aşikardır. Allah, güç ve mevki sahibi olduğu takdirde yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bu gibi ikiyüzlü insanlardan Kur'an'da söz etmiştir. Allah, bozgunculuğu sevmediğini de bildirmiş, büyüklenen kişileri cehennemle uyarmıştır. Faşizmin en temel özelliklerinden biri olan ırkçılık, Batı dünyasında yükseliştedir. Bu yükselişin arkasında yatan nedense Darwinist pagan dünya görüşünün yayılmasıdır. Bununla birlikte faşizmin diğer bir temel özelliği olan şiddet sevgisi, yani şiddeti, vahşeti, kan dökmeyi, acımasızlığı makbul sayan pagan ahlak da hala yaşamaktadır. Hem de çok güçlü bir biçimde. Günlük yaşamda karşılaştığımız popüler kültürde faşist ideolojinin gizli bir hakimiyeti vardır. Bu şiddet tutkunu kültür filmlerde, çizgi romanlarda, rock konserlerinde, müzik kliplerinde ortaya çıkmaktadır. Buysa Darwinist faşist dünya görüşünün bir sonucudur. Bu dünya görüşü insanlara bir hayvan türü olduklarını, tek doğa yasasının çatışma, öldürme, alt etmeden ibaret olduğunu telkin etmektedir. Ayrıca bunu meşru, akılcı ve bilimsel bir düşünce gibi göstermektedir. Böylece 1930'lu yıllarda Alman toplumunu Nazi barbarlığına sürüklediği gibi günümüzde de kitleleri şiddet eylemlerine ve saldırgan bir ahlaka sürüklemektedir. Günlük yaşamdaki faşizmi görmek için dünya medyasına bakmak yeterlidir. Basit bir anlaşmazlık sonucunda birbirlerini bıçaklayan aile fertleri, bir futbol karşılaşmasının sonunda birbirlerini öldüresiye döven fanatik taraftarlar buna örnektir. Ya da mirasına konmak için anne babalarını acımasızca öldüren hain evlatlar, küçük bir çocuğu kaçırıp işkenceyle öldüren ve bunu zevk için yaptığını söyleyen psikopatlar. Bu dejenerasyonun kaynağı ise Darwinizm'dir. Darwinizm insanlara hayat bir kavgadır, güçlüler kazanır, eğer sen ezmezsen başkaları seni ezer gibi telkinler yapmaktadır. Ve dünyada giderek büyüyen günlük yaşam faşizminin asıl sorumlusudur. Bu teşhis karşısında bazıları itiraz edebilir ve şiddet eylemlerinde bulunan insanların büyük çoğunluğunun Darwinizm'den habersiz olduğunu öne sürebilir. Bu iddia kısmen doğrudur. Gerçekten de dünyada yaygınlaşan şiddetin failleri Darwinizmi hiç duymamış bile olabilirler. Ama bu kitleyi yönlendiren, onların dünya görüşünü oluşturan kesim bu konudaki ilhamını Darwinizm'den almaktadır. Bu kesim üniversitelerde, medyada, pek çok bilimsel kurumda, sanat ve edebiyat alanında, sinema ve televizyonda karşımıza çıkmaktadır. Yani insanların düşünceleri üzerinde etkin olan her türlü sosyal sektörde güçlü ve hakim durumdadır. Ve topluma hayat bir kavgadır. Güçlüler kazanır, eğer sen ezmezsen başkaları seni ezer gibi telkinleri verenler de bunlardır. İşte topluma yön veren bu kesim, Darwinizme körü körüne inanmakta, kendilerini Allah'ın yarattığı ve ona karşı sorumlu olan kullar olarak görmemektedir. Aksine, kendilerini maymunlardan tesadüfen türemiş ve tek amacı çatışma olan gelişmiş hayvanlar gibi görmektedirler. Nitekim gazetelerinde, dergilerinde, ekranlarında bu Darwinist mesajı düzenli olarak vermektedirler. Oysa bu insanların hepsi, söz konusu haberlere malzeme olan kitle de, bunların dünya görüşünü oluşturan kişiler de derin bir yanılgı içindedirler. İnsan Darwinizmin iddia ettiği gibi tesadüflerle ortaya çıkmış ve tek amacı çatışmak olan bir hayvan değildir. İnsanı Allah yaratmıştır ve herkes Rabbimizin öğrettiği ahlaka göre yaşamakta sorumludur. Ve bilim, Darwinist propagandanın aksine Darwinizmi değil, yaratılış gerçeğini doğrulamaktadır. Allah'ın yaratışını inkar eden faşist kültürün ortadan kalkması içinse söz konusu Darwinist felsefenin fikren çökertilmesi ve insanların bu aldatmacadan kurtarılması şarttır. Önemli olan insanlara acımasız olun, kan dökün, öldürün. Bu sizin içgüdünüz. Nasıl olsa bir hayvansınız ve ölünce yok olacaksınız diye fısıldayan sesin susturulmasıdır. Bu ses susturulduğunda bununla uyuşturulmuş olan kitleler de gerçekleri görecek ve bu dünyada niçin var olduklarını anlayacaklardır. Faşizm, insanlığa büyük felaketler getirmiş bir ideolojidir. Yalnızca geçtiğimiz asırda milyonlarca insanın ırkları nedeniyle öldürülmesine, işkenceye uğratılmasına ve İkinci Dünya Savaşı gibi bir trajedinin yaşanmasına sebep olmakla kalmamış, ortaya çıktığı her yerde bir korku toplumu meydana getirerek tüm insani değerleri yok etmeye girişmiştir. Günümüzde ise özellikle Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde yaygın bir rejimdir. Batı dünyasında ise giderek güçlenen ırkçı eğilimlerle ve neo-Nazi örgütlerle karşımıza çıkmaktadır. Adı tam olarak koyulmasa da aslında dünyanın pek çok ülkesinde perde arkasında yaşanan rejim faşizmdir. Faşist kültür bir yandan da pek çok ülkede sokaklara yayılmakta, şiddetten ve kan dökmekten hoşlanan barbar kitleler meydana getirmektedir. Bu nedenle tüm dünya için faşizme karşı bir mücadele gerekmektedir. Buysa yalnızca adli ve polisiye yöntemlerle olmaz, neonazileri takip ederek, suçlarını bulup hapse atarak veya dünyanın şu veya bu ülkesindeki faşist rejimin üstüne bombalar atarak bu ideoloji ortadan kaldırılamaz. Aksine daha da gelişir ve güçlenir. Faşizmi yenmek için öncelikle faşizmin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Faşizm asıl olarak bir kültürdür. Bu kültürün temelinde paganizm, Darwinist çatışma kavramı ve Darwinist ırkçılık vardır. Faşizmin ortadan kaldırılması için bu hurafelerin yok edilmesi zorunludur. Oysa sistem aksi yönde işlemektedir. Bugün batılı devletler ülkelerindeki faşist çetelerle mücadele etmek ve onları cezalandırmak için milyonlarca doları terörle mücadeleye ayırmaktadır. Ancak batılı devletler bu faşistleri aslında kendi elleriyle imal etmektedirler. Çünkü bu devletler okullarında gençlere Darwinist bir eğitim vermektedirler. Yani hayatın kanlı bir arena, bir savaş alanı olduğunu, ayakta kalabilmek için acımasız olmak ve sürekli çatışmak gerektiğini gençlere öğretmektedirler. Dahası, insanların maymun benzeri canlılardan türemiş bir hayvan türü olduğunu iddia etmektedirler. Bu sözde evrim sürecinde de ileri ve geri ırklar bulunduğunu telkin etmektedirler. Bu eğitimi almış bir insanın faşist olmaması için hiçbir neden yoktur. Ve nitekim bu nedenle faşizm gerek örgütlü biçimde gerekse kültürel düzeyde hızla yayılmaktadır. Dolayısıyla Almanya, İngiltere gibi faşist eğiten ve sonra kendi eğittiği faşistlerle mücadele etmek için çırpınan devletler büyük bir çelişki içindedirler. Zehirli yılanları besleyip yılanlar insanları öldürmeye başlayınca da tek tek yılanları toplayıp mücadele ettiğini söylemek gibi bir çelişkidir bu. Bir yandan zehirli yılan üretip bir yandan da iyi takip ve iyi bir yakalama yöntemiyle bunları insanların arasından ayıklayacağız demek bir saçmalıktır. Çünkü kesin çözüm yılanların üretildiği çiftliği yok etmektir. Faşizmin ortadan kaldırılması için de bu ideolojinin sözde bilimsel temeli olan Darwinizm çürütülmeli, bir yandan da insanlara sevgi, merhamet, tevazu, adalet gibi temel ahlaki kavramlar öğretilmelidir. Bu kavramların kaynağı ise Kur'an'dır. Faşizmin temeli olan pagan ahlak, insanlara savaşı, şiddeti, kan dökmeyi, ırkçılığı telkin etmektedir. Buna karşılık olarak Allah'ın bizler için belirlediği Kur'an ahlakı ise barış ve huzur dolu bir dünyanın temellerini tesis etmektedir. Bu ahlakla yoğrulan bir toplum ne faşizme ne de onun kızıl versiyonu olan komünizme taviz vermez. Türkiye bu konuda iyi bir örnektir. Faşist ve komünist ideolojileri ülkemize ihraç etmek için yürütülen çabalar kalıcı bir sonuç vermemiştir. Türkiye her iki totaliter ideolojiden de uzak kalmıştır. Bunun en büyük nedeni İslam'ın Türk toplumuna kazandırmış olduğu temel ahlaki değerlerdir. Aslında Türkiye hem bu değerlerin temsilcisi hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısıdır. Dolayısıyla önce çevresinde sonra da tüm dünyada faşizmin önünü kesecek bir model oluşturabilir. Zira Türkiye'nin dört bir yanında faşist yönetimler iktidardadır. Bu yüzden Balkanlara ve Orta Doğu'ya daimi bir çatışma, kargaşa ve kaos hakimdir. Faşist vahşetle dolu olan bu coğrafyalara bir zamanlar Osmanlı'nın yaptığı gibi barış ve huzuru yeniden getirmek lazımdır. Bu da ancak faşizme değil de dini değerlere inanan, bu değerlerden aldığı ilhamla politika yapan bir ülke tarafından başarılabilir. Umulur ki bu gerçekleşecektir. Allah'ın Hud suresinin 116. ayetindeki "Yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazile sahibi kişiler bulunmalı değil miydi?" hükmüyle işaret ettiği liderler, dünyadaki faşist bozgunculuğu 21. yüzyılda bertaraf edeceklerdir. Bu program, Harun Yahya'nın Darwinizmin Kanlı İdeolojisi Faşizm adlı eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır.